Atölye'nin haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Yanında Levent Pekcan her zaman olduğu gibi.
Merhabalar.
Abi çok dolu bir gündem var, yine karlı bir günde
ofisteyiz. Evet, kara yağmura rağmen ulaşıyoruz, çekiyoruz tekno seyri. Bizi engelleyemiyordu o şartları.
Evet abi.
Ama tabii bir de dönüş aşaması var, çok büyük konuşmayalım. Geldik ama dönebileceğiz mi?
Evet, burası çünkü burasının kendi iklimi var.
Evet, İstanbul'un dışındayız.
Abi şimdi hemen hızlıca geçeyim ben gündemi ki başlayalım bir an evvel. İşte BTK ile ilgili haberlerimiz var.
Türkiye'den haber çok bu hafta.
Evet, Fatih projesi başladı. Binali Yıldırım bir açıklama yapmış, siber tehdit. Evet. Nükleer tehditten daha büyük diye. Pardus'tan haberlerimiz var. Nokia üretimini uzak doğuya kaydırıyor ve belle güncellemesi yayınlandı.
Çıktı.
Foxconn'a hackerlar saldırdı. Amerika'da 4G sisteminin ulaşım sistemini etkileyeceği konuşuluyor. Kapanan sitelerden bahsedeceğiz. BTC'yi. Windows 8 beta'nın haberini vereceğiz. Google ve Facebook'tan sansür haberimiz var.
Evet.
AMD'den iki tane haberimiz var. Yola nasıl devam edeceklerine dahil. Intel'in bir hasver mimarisiyle ilgili teknolojisi açıklandı.
Gelişmesi var.
Nvidia ve Rambus'la ilgili bir haberimiz var. Ondan sonra Microsoft'tan GPU programlama için girişim var. Ona detayına bakacağız. Google Chrome'dan haberlerimiz var.
Evet.
Başka bakalım. Microsoft ve Apple'ın patent ve Google'ın patentlerle ilgili bir masaya oturma durumu varmış. Ona bakacağız.
Patent savaşları yavaşlar mı?
İnşallah. ABD'li bir biyolog tüm internetin patentine sahip olduğunu iddia etti.
Evet, o geçen haftanın deliliğiydi. Evet. Neyse ki çözüldü.
Evet.
Hafta bitmeden çözüldü.
Google ABD'de web kullanımını izlemek için router veriyormuş, ücret ödüyormuş. Bizdeki şu
AGB miydi neydi? Patladı sonra, evet, rezillik AGB oldu. O gibi evine router koyuyorsun.
RGB diyecektim aslında. En kârlı işi neymiş, ona bakacağız. Bilişim tamam. Dünyasında. Çin'de sansür haberi, bu çok enteresan. Apple'ın da Çin'de başı biraz daha dertte. Kodak kamera pazarından çekiliyor. Nikon D800 çıktı.
Evet.
Minik bir kablonet kampanyası var, onu duyuracağız.
Tamam.
Yine iki tane de bilim haberimizle oyun dünyasıyla bitireceğiz.
Tamam. Şimdi, bayağı yoğun.
Evet. BTK haberi çok komik.
Bir sürü BTK haberi var bu hafta.
Şimdi olay şu abi. BTK bir açıklamasında kendisinin yurt dışındaki bu filtre uygulamasının övgüyle yurt dışına, evet, bahsedildiğini söylüyor.
Evet. Dünyadan alkış aldı.
Alkış aldı. Evet. Klasik ifadelerden
bir tanesi. Palavra.
Evet. Hayır, şimdi komik tarafı. O yazının BTK tarafından yollandı. Ortaya çıkmış
olabilir. Yani işte komik. Kendi çalıp kendi oynamış. Hani evet. Bazı arkadaşlar öyle bir deyim kullanmış. Çok doğru. Hem kendileri bir yazı kaleme alıp dağıtmışlar dünyaya. Onu da yayınlayınca bir kuruluş, vay işte bize övgü dolu sözler geliyor dünyadan diye çıldırıp haber vermişler basına. Tabii bir de bunların şakşakçısı basın var ya,
evet,
yasakları falan alkışlayan basın hemen aynen haberi çakmış. Filtre uygulamasına dünyadan övgü yağıyor, işte bütün dünyanın göz bebeği oldu falan. Evet. Yani biz de böyle gülüyoruz anca çünkü işte. Komik durumlar.
Biz de teknoseyir için bir metin hazırlayalım. Sonra övgüyle bahsedesin.
Yani bir basın bülteni yayınla. Nasıl olsa basın bültenini otomatik yayınlayan kuruluşlar var ya.
Evet.
Orada yayınlanınca da işte dünyanın gözü üzerimizde falan diye çıldırabiliriz biz de. Ama şöyle işte burada fark şu. Biz kendimiz çıldırırız. Burada adamlar bir laf ediyor. Anında yaygın basına haber oluyor. İşte evet. VTK'nın uluslararası başarısı falan diye. Saçma sapan şeyler.
Diğer haber de çocuk profili hacklenmiyormuş abi.
Eşit derecede komik. Sayın Tayfun Acerer büyüğümüzün saçma sapan konuşmaları. Murat, başka şey değil. Şey diye sormuşlar işte, çocuk profilini hackleyemiyorlar demiş. Gazeteciler sormuşlar, efendim işte hacklemek ne demek? Hacklemek internette adamı haklamak diye bir bilgi vermiş. Bunu da öğrendik. İnternette seni haklarlarsa hacklenmiş oluyorsun. Fakat şöyle, yani Tayfun Acar'ın söylediği şeyler, bu konudan zerre anlamadığını, başında bulunduğu kurumun başında bulunacak teknik bilgide olmadığını gösteriyor. Murat, adam şey diyor, işte bu çocuk filtresi süpermiş, hiper, hiper, ultra bir şeymiş. Bu hack'i falan da önlüyormuş. Şeyi dolandırıcılığı, e-ticaretteki dolandırılmayı önlüyormuş. Yalan. Yani yalan demiyorum da işte bilmiyor, konuşuyor, sallıyor, sıkıyor. Yani Murat, bu çocuk profilinin ne olduğunu, nasıl olduğunu biliyoruz. Bunda mesela şu phishing dediğimiz dolandırıcılığı engelleyen ne var Allah aşkına? Ya da hani başka dolandırıcılıkları, en basitinden işte ben senden seni dolandırdım. Dedim ki satıyorum abi şu fareyi 100 lira. Sen yatırdın 100 lirayı, ben aldım kaçtım, fareyi yollamadım. Bunu işte bu dolandırıcılık. Bunu engellemenin bir teknolojisi mi icat edilmiş de çocuk filtresine katılmış?
Abi burada başka tehlikeli bir şey daha var. Bu filtreye böyle aslında yapamayacağı anlamlar yüklediğiniz zaman.
Evet.
Şimdi adam da der ki ya ben o zaman virüs programı da kullandım.
Evet, çelik bir şeyin arkasındayım. Duvarın arkasındayım.
Hayır, yarın öbür gün şu da olabilir mi acaba? Mesela sen çocuk filtresindesin ve dolandırıldın, bir şey oldu, virüs girdi. Bu sefer sen gidip bu adamlara dava açabilir misin?
Sayın Tayfun Acerer'i mahkemeye çağıralım, şey yapsın. İfade versin. Yani. hani yani hiçbir şey olmuyordu. Bir de adını değiştireceklermiş.
Evet.
Çünkü şey ya, bu çocuk filtresi olmaktan çok öte bir ultra başarıymış. İşte dünyadan alkış alıyor ya.
Evet.
O yüzden adını değiştireceklermiş. Herhalde şey diyecekler, ne bileyim işte çelik zırh falan koyacaklar adını. Felaket. Yani şey, o şey
hakla,
düşünüyor.
Haklanmaya karşıyız, hak yemez falan olur.
Doğru. Doğru. Hak yemez haklar. Ya Murat, şey görüyorsun yani, adamın vizyonu şu. Yani adam şey düşünüyor, hani internette tamam işte kötü siteler, işte hani üçkağıtçılık siteleri bilmem ne ya da phishing siteleri var ya. İşte ha, onları bu filtre engelliyorsa ha tamam, dolandırıcılığı engelledim. Abi dolandırıcılığın 40 metodu var, 20 metodu
bir
var.
Bir de phishing'in adam gibi olanı diyelim, seni kendi elinle tıklattırıyor.
Yani şey ne olacak Tayfun Bey? Şu 419 scam denilen Nijerya dolandırıcılığı 1910 küsur yılından beri olduğu söyleniyor. Eskiden direkt mektupla yapıyorlarmış aynı işi. O ne olacak Tayfun Bey? Ona karşı koruması var mı? Ya senin dediğin gibi böyle sahte bir güven ortamı yaratmak çok daha tehlikeli. Çünkü hani süper şey, BTK beni koruyor, uçuyorum internette. Sonra hakladılar mı görürsün.
Evet.
Neyse yani, bizi de haklamasınlar da.
Bir firewall değil bu.
Değil tabii sonuçta. Ki biliyorsun %100 güvenli çözüm diye bir şey yok ki.
Firewall bile kullanan. Al işte Symantec. Adam kendisi kaptırdı.
Adam evet, kendisi kaptırdı kodunu. Senin çocuk filtren mi kaptırmayacak? Yani çocuk filtresini ekleyemiyorlarmış.
O yüzden biz uyarımızı yapalım. Çocuk filtresi de kullanıyorsanız bir adam gibi virüs programı ama internet security olanlar yani her şeyi olan içinde. Filtresi, şu sulusu, işte firewall olan her şeyi olan bir şey çözüm gerekiyor hala. Bu çözüm
öyle,
yani.
Öyle. Bizi dinleyin. Tayfun Bey'i dinlerken biraz daha iki kere düşünün. Haklarlar valla adamı.
Binali Yıldırım'dan abi, siber tehdit nükleer tehditten daha büyük diye bir açıklama gelmiş. Aslında mantıksız da değil.
Öyle de şimdi nükleer tehdit, hani şeyden ölüyoruz, radyoaktif serpintiden ölme diye bir şey var da.
Risk ihtimalini düşünürsen siber saldırıya uğrama ihtimalimiz daha fazla.
Daha fazla. Kafamıza nükleer bomba yeme ihtimalinden daha fazla.
İşte bunlarla ilgili yasalar, yani siber suçlar nedir? Bunlara karşı neler?
Ha şey demiş bir de beyefendi. Asıl o siber tehdit şeyden daha büyük kısmını boş ver Murat. Hani o tamam, hani belli bir doğruluğu var falan belki ama sonra ettiği lafları gördün mü? Bilişim hukukunu yeni biz kuruyoruz falan. Bilişim hukuku şimdi kurulacak. Ne diyorsun abicim? Yani yıllardır var olan bir şey. Nasıl oluyor şu bilişim hukuku daha önce yoktu şimdi var falan?
Ya var da olanı da iyileştirmesi çok gerekli. İnşallah yaparlar adam gibi.
Tabii.
Bir şey olur.
Ama bütün dünyada şey zaten. Bütün dünyada sıkıntı var. Bütün dünyada sıkıntı var.
Yine her zaman olduğu gibi bir komisyon falan oluşturulacak herhalde. Oo. Bir bilişim hukuku.
Komisyonu.
Bakalım.
İşler.
Ne olacak?
İngilizce'de bir deyim var, komisyon yoluyla şey yapmak, halletmek diye. Şey, çünkü bir işi komisyona verirsen asla çözülmez.
Evet.
İşi aksatmak anlamında kullanılıyor.
Birazdan,
hadi bakalım.
Birazdan Çin'in nasıl çözüm bulduğunu anlatacağım sana.
Onlar baltayla kafasına vurarak çözerler.
Fatih tabletleri dağıtılmış.
İlk tabletler.
İlk tabletler. Daha şimdiden hani tabletle, o tabletlere nasıl internete girdiklerini gösteren videolar çıktı. Yani galiba şey değilmiş. Yani o tabletler verilecek prototipler, yani
öylemiş. Değil. Şartnameye uymuyormuş.
Şartnamedekiler değil. Yani şey olduğu için
evet, evet.
Bir görelim diyorlar. Evet. Herhalde bir geri bildirim
alalım. Şartnameye alındı. Uymuyormuş. Bir arkadaşım da şöyle bir şey söyledi ama hani ben onaylayabilmiş değilim ama hani yine de en azından olmaz değil, olur anlamında söyleyelim. Şey deniyor, bu yumuşaklardan 8 tanesi akşamına satmış tableti. Aldı, sabah okulda alıp akşam satmış. Herhalde kendi iPad'i falan var. Olmaz değil vallahi, olur. Biz zaten eskiden beri soruyoruz. Bu tabletler satılabilecek mi? Bozuldu mu, ne olacak, bakımı? Bu soruların hala cevabı yok.
Evet.
Şeyin de cevabı yok Murat. Ben iki gündür Facebook'ta bunu soruyorum ısrarla. Tabletleri verdik çocuklara. Şimdi ne olacak?
Evet, şöyle diyeyim. Projeyle ilgili sayfada görüyorsun abi. Uygulama için bakanlık şey bekliyor. Teklifler bekliyor.
Oho. O teklif gelecek, uygulama hazırlanacak, bu tablet eskir.
Yani uygulamanı yapıp gidersen belki o projeden sen de pay alabilirsin, atıyorum.
Hmm.
Her şey, bütün şeyler yazılmış oraya, irtibat numaraları. Ben şöyle bir fikrim var deyip gidebilirsin. Bu da bir iş kapısı yaratacak.
Bizimkini kabul etmezler de ne yaparsak yapalım. Yetenekli arkadaşlar, uygulama geliştiren arkadaşlar değerlendirsin.
Evet, yani işin o tarafı uygulamada başlıyor. Yani içi, evet. Çünkü şey biliyor, yani içerik hani kitap basmak değil bu. Uygulama olmak zorunda ki tablette çalışsın.
Evet.
Dolayısıyla öyle bir pazar oluşması gerekiyor.
Android'le yaptırdılar tabletleri, evet. İstediler. Bir de flash'ı şart koydular.
Evet.
Bakalım nasıl uygulamalar gelecek.
Şimdi abi Pardus, bu kanayan bir yaraya dönüştü.
Evet, çelişkili açıklamalar geliyor.
Kandırmıyor bir türlü.
Biz geçen hafta geliştiricilerin bakış açısıyla evet, bilgi verdik. Şimdi, dedik ki şey Pardus bitti. Yani bitti, bitti denildi.
TÜBİTAK ise tam gaz devam ediyor diye haberler çıktı.
Şimdi bu Bilgem biliyorsun diye bir bölümüne şey oldu. Aktarıldı Pardus. İşte bunun başkan vekiliyle görüşülmüş. İşte tam gaz devam edecek diye bir şeyler söylemiş bu büyüğümüz. Sayın doktor böyle bir şeyler söylemiş. Bunu da işte bazı yayınlar hemen işte Pardus uçacak kaçacak bitti diye bir şey yok falan diye hemen allayıp pullayıp yayınlamışlar. Yayınlayan arkadaşları da tanıyoruz. İzledikleri çizgiyi de biliyoruz. Fakat ben ilk önce bunları duydum, sevindim. İşte bir çalıştay olacakmış. Ülkemizde sevilen şeylerden biri komisyona havale etmektir. Biri de çalıştay düzenlemektir. Workshop. Çalıştay olacakmış. O çalıştayda işte Pardus'un geleceği çizilecekmiş falan. Çok güzel. Ben ilk önce bunları okudum, sevindim. Sonra derinlere gittim. Pardus geliştiricilerinin, Pardus ekibinden ayrılan insanların yakın zamanlarda yazdıkları bu açıklamalar üzerine yazdıkları şeyleri gördüm. Durum felaket. Yani pardon, çalıştı. Hepsinin ortak fikri şu. Çalıştay'da falan hiçbir şey olmayacak. Hatta tam tersine çalıştay hani ha bak olmuyor bu iş. Bu araba yürümüyor. Hiç boşuna uğraşmayalım. Sonucuna varılması için düzenlenecek bir çalıştay diyorlar. Bütün geliştiriciler ayrılmış. Ayrılmak zorunda bırakılmış. Şöyle yani. Nasıl? Devletin bir kişiyi işten çıkartması zor, tazminat falan gerekiyor. Şöyle istifaya yolluyorsun. Diyorsun ki arkadaş seni 3 aylığına Ankara filanca ofisine yolluyorum. Adamın burada eşi var, işi var, hani işi tamam, evi var bilmem ne, çocuğu var belki. Nasıl gidecek? Ya da daha uzağa Malatya bilmem ne şubesi. Nasıl gidecek? Şart istifa. Yani gittiği, gönderdiği görevde kendisiyle ilgili bir görev diye zaten. Bütün Pardus ekibi bu şekilde elenmiş. Bu deli gibi kadrolaşmanın bir yansıması. Zaten istemiyorlardı uğraşmak Pardus'la Mardus'la. Şey var, uluslararası camianın Pardus'a gösterdiği ilgi var. Bir uluslararası Pardus forumu olacakmış, etkinliği düzenlenecekmiş. Nasıl devam ederiz babında konuşulacakmış. Bu kesinlikle şey, TÜBİTAK'tan falan alakasız, bağımsız, amatör bir etkinlik. Biz bunu elimizden geldiğince takip etmeye çalışırız. Haberimiz olursa, bize daha çok ulaşırlarsa. Ama devlet tarafında Pardus gideceği yere gitmiş gözüküyor. Şeyi merak ediyorum ben. Tamam, Milli Eğitim falan zaten Pardus'u hiçbir zaman kullanmadı. Kullanmaya niyeti de yoktu. Görünüşe göre devlet şey yapmış, hükümet. Pardus'u işte Microsoft üzerinde falan baskı kurmak için bir araç olarak kullanmış. Ha, eğer böyle bunu yaptılarsa yine bravo. Bu da bir başarıdır. Microsoft'a sopa göstermek için hani bakın Pardus var ha geçeriz ha demek için kullanmışlar. Geliştiriciler böyle diyorlar. Bunun dışında da hani zaten dediğim gibi milli eğitimin Pardus kullanmaya falan niyeti yoktu. Devletin diğer dairelerinin de Pardus, devlette Pardus kullanılmasının niyeti yoktu. Askeriye benim bildiğim kadarıyla geçmişti. Şimdi onların da güncellemeye falan ihtiyacı olacak. Ne olacak? Ya kendi
ekibini kurar.
Büyük olasılıkla askeriye kendi ekibini kurar. Kendini kurtarır. Çünkü çok büyük yatırım yaptılar. Ha Pardus çıkmıyormuş bir daha. Hadi şuna geçelim demek olacak iş değil. Onlar herhalde kendi geliştirme ekiplerini kurarlar. Ama işte yazık oldu.
Evet.
Bir proje bu hallere düşmemesi lazımdı. Çok şeyler var. Blog girdileri var geliştirici arkadaşların. Kimisi hani uluslararası camiada konuşulduğu için doğrudan İngilizce yazmış. Kimisi Türkçe, kimisi Türkçe İngilizce tercüme edilmiş falan. Takip etsinler. Ne yazık ki mutsuzluk veren bir manzara.
Evet. Bir haber şimdi biraz yurt dışına çıkalım. Tamam. Nokia'dan geldi abi. Nokia üretim tesislerini kaydırmaya karar vermiş.
Uzak Doğu'ya.
Uzak Doğu'ya.
Yandı Avrupalı işçileri.
Evet.
Finlandiya'da, Macaristan'da ve Meksika'da üretim tesisleri varmış. Bunlar gidiyor. 4000 kişi işinden oluyor.
4000 kişi. Az buz değil yani.
Az buz değil tabii. Zaten devamlı adam çıkarttılar evet. Geçen sene boyunca. Artık kimse kalmadı. Herhalde o şey olacak zaten Murat. Uzak Doğu'da Nokia fabrika mı kuracak? Herhalde outsource edecek.
Herhalde.
Foxconn, şey Apple hesabı. Foxconn'a bir sipariş daha geldi. kalitesi nasıl olur? Ürün zaten Nokia'nın şeyi değişmişti. Malzeme kalitesi düşmüştü geçen yıllarda. Daha da negatif etkiler mi bilmiyorum.
Zaten Nokia'nın oralarda şey fabrikaları varmış abi tesisleri.
Ha.
Oralara kaydıracaklarmış. Ya yani o yatırım yapılmış zamanında.
Evet.
Yani senin de dediğin gibi hani çok lazım olursa Foxconn her şeyi üretiyor yani.
Evet. Ama bir mutlu işçi üretemiyor işte.
Evet.
Mutluluk üretemiyor.
Şimdi diğer bir Nokia haberi de Bell'le güncellemesi abi.
Geldi. Bu hafta yayınlandı.
Sen kurdun mu?
Kurdum. N8'e kurdum. Çıkar çıkmaz. N8'de kullanım deneyimimde çok bir şeyin değişmediğini dürüstçe söylemem lazım. Hızlandı diyorlar. Hayır telefonum hızlanmadı. Aynı hızda. Anla kullanıyordum ben. Bel geldi. Ya açıkçası Murat hayatıma pek bir şey katılmadı. Ha, hayatımdan gidenler oldu.
Ne oldu?
Niye? Ben ana ekrandaki home screen'de RSS feedlerini, akışlarını 5 tane RSS akışını görüntülüyordum. Dark Hardware'in, TechnoSphere'in, diğer takip ettiğim sitelerin. RSS widget'ı yok.
Allah Allah.
Çıkacak mı belli değil. O yeteneğimi kaybettim. Beni direkt negatif etkiledi. Bunun dışında daha çok home screen oluşturma izni veriyor. 6 yanılmıyorsam. Fakat getirdiğini şöyle götürüyor. Eskiden mailbox widget'ı tek satırdı ya da iki satırdı. Şimdi 3 satır mı diyor? Ya yarım ekran kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Ne oldu? Ekrana daha çok ekranın var ama bir ekrana daha az şey sığdırabiliyorsun. Eskiden saat işte bir yarım ekranın bir ekranın bir satırın yarısını kullanan saat şimdi 4 satır mı ne kullanıyor ve üzerinde şey yok. Tarih yok. Ya daha doğrusu okunmayacak kadar küçük. Yani şey olmuş. Savurgan bir şekilde ekran kullanılmış ki iddiası şey ekranı daha iyi kullanıyorum olduğu halde ekranı savurgan bir şekilde kullanmış. Tamam ben biraz N8'de işte resetlenme sorunları, kilitlenme sorunları yaşıyordum. Onlar giderilmiş. Şunu yapsınlar kuracak olan arkadaşlar varsa hemen bir iki şey hatırlatayım. Evet arkadaşlar RSS widgetlarınız gidiyor. Şu an için bir crack mrek gerektirmeyen bir alternatif yok. Bilginiz olsun. Bütün uygulamalarınızı baştan kurmanız gerekiyor. Şey diye bir laf atıyor Nokia. İşte C'ye kurulan uygulamaları baştan kurmanız gerekecek diyor. Hayır arkadaş ben bütün uygulamalarımı mass memory E'ye kuruyorum. Her şeyi baştan. Bir iki tanesi dışında %95'ini baştan kurmam gerekti. Öyle bir şey de yok. Angry Birds falan oynuyorsanız bütün save'leriniz gidiyor haberiniz olsun. gitmemesi gerektiği halde gidiyor. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Bir miktar uygulama çalışmıyormuş ama ben denk gelmedim. Eski uygulamanızı kurduğunuz mu, telefonunuz eski haline geliyor.
Şimdilik böyle. Genel olarak tavsiye ediyor musun?
Murat, şöyle dediğim gibi benim bazı reset sorunlarım, kilitlenme sorunlarım vardı. Belleğe geçtiğimden beri bir sıkıntım yok. Ama arkadaş, ben telefonumu kurdum. Hani bütün ekranlarıyla şeyleriyle kurdum, çok memnunum, tıkır tıkır çalışıyor diyorsanız bele geçmeniz için hani ısrar etmenize gerek yok. Hele hani bahsettiğim şekilde kurduysanız telefonu tam olarak, benim mesela telefonum öyleydi. Bir ekranda işte şöyle kontaklar, öbür ekranda RSS feedleri bilmem ne, tam olarak bir çalışma ortamı kendime yaratmıştım. O ortam bozulduğu için mutlu değilim ve yeniden kuramadığım için mutsuzum. Bilseydim geçmezdim. Ha, işletim sistemi olarak stabil falan olabilir ama bu widgetların değişmesi falan olmadı.
Evet,
yeni telefonunu hani Bell yüklü olanlar fark etmeyecek tabii evet, bunları. Tabii. Upgrade edenler fark edecek.
Abi bir de şimdi bir haftanın hack olayı. Hack olayı.
Kimi haklamışlar? Gerçi bir yandan da Murat, parantez içinde bir şey söyleyeyim. Belki de Sayın Acar'a teşekkür etmek lazım. Çünkü şu hack'in bir Türkçesi yok. Ben çok zorlanıyorum. Hani ne diyeceğiz yerine? Kırma desen olmuyor. Korsanlık falan desen olmuyor. Hack yazıyoruz, insanın içine sinmiyor. Hani evet. Hack diye yazıyoruz, insanın içine sinmiyor. Hani ne bileyim, belki de Acar'ın dediği tutar da biz hani hak diyelim. Kimi haklamışlar?
Foxconn abi.
O demin adı geçti. Foxconn'u protesto amacıyla hakladılar herhalde.
Çalışma şartlarını protesto içinmiş abi.
Bir de şimdi Amerika'da şey var. Apple shopların önünde protestolar düzenlenecek. Yine Foxconn'u, yani Apple dolayısıyla Foxconn'u protesto eden. Yani, Apple'ı protesto ediyor ama.
Yani istediğin bir dükkanın önüne git protesto et, Foxconn'u protesto etmiş
oluyorsun. Protesto yani. Etmiş oluyorsun evet. Xbox'ı da protesto etsen aynı şeye gidiyor. Bütün işin ucu Foxconn'a bağlanıyor.
İşin ucunda konnektör olan her türlü yerde zaten Foxconn var. Foxconn kullanmıyorum diyemiyorsun.
Evet, evet. Tabii şu var Murat. Orada biz buna ayrı bir program yaparız. Foxconn birazcık günah keçisi haline geldi. Çünkü şöyle, Çin'de her sektörde, her fabrikada aynı trajediler yaşanıyor. Farklı düzeylerde.
Hatta şöyle diyelim, Foxconn göz önünde olduğu için
biraz düzeltti kendi. Evet, evet, daha kötüleri var.
Evet.
Bu trajediler yaşanıyor, bu acılar yaşanıyor. Foxconn paçayı bir kere kaptırdı, günah keçisi haline geldi. Artı şunu da söyleyelim, Foxconn'u bu hale getiren kim? İşte bu üreticiler. Çünkü şöyle, Apple, o Microsoft, o bu. Denetlemiyorlar, biliyorlar bu yaşanan dramları, umurlarında değil. Göstermelik denetimler yapıyorlar. İşte Apple'ın falan protesto edilmesinin nedeni bu zaten. Biliyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz kardeşim. Bu şeyden, halinizden memnunsunuz. Denetim yapacakları zaman geçmiş hani Foxconn ve benzer fabrika çalışanlarının açıklamaları var biliyorsun. Adam diyor ki yöneticiler her zaman diyor biliyordu diyor ne zaman teftiş yapılacağını. Teftiş yapılacağı zaman çocuk işçileri yolluyorlarmış geçici olarak. Yerlerine büyük işçiler koyuyorlarmış falan. Felaket ya. Şimdi hackerlar Foxconn'un yazışmalarını ele geçirmişler.
Evet, yani çok şey de yazmışlar, çok rahat girdik diye. Screenshotlar falan koymuşlar hatta.
Şeyler de süper. Sony.foxconn.com Acer.foxconn.com
Evet. Şimdi
alt siteler.
Bazı serverları falan kapatmışlar ama yani demek ki Foxconn'un da öyle çok şey bir sistemi, güvenlik sistemi yokmuş.
Maalesef. Bir de şey biliyorsun, Suriye devlet maillerini hacklediler. Murat, şifreleri falan ele geçiriyorlar. Şifrelerin büyük bir kısmı 1, 2, 3, 4, 5.
Güzelmiş.
Yani artık adam, hacker ne yapsın? Haklayacak tabii yani. Evet. Bunu senin şifren 1, 2, 3, 4, 5 ise ben seni de haklarım. Yani böyle şey mi olur?
Abi diğer habere geçeyim. Bu GPS ile ilgili bir daha önce haber yapmıştık. Hani evet. Amerika'da bir tartışma konusuydu.
Evet.
GPS cihazları 4G başladığı etkileniyor. Zaman etkileniyor.
İşte Amerika'da bir firma bir ağ kurmaya çalışıyor. Evet. Ve şeyler, büyük bir sürtüşme var.
Şimdi o sürtüşmeye hava trafiği eklenmiş abi.
Firma geri adım atmadı çünkü biliyorsun ilk bu şey ortaya konuldu. GPS'i etkilediği ortaya konuldu. Firma benim sorunum değil, hani ben şartnameye uyuyorum, GPS'çiler düşünseydi dedi. Hiç geri adım atmadı. Ben dedi bilmem kaç milyar dolar yatırdım bu işe. Fakat şimdi durum daha ciddi çünkü uçak trafiğine, uçuş trafiğine etkilediği
navigasyon sistemleri
belli yani. Oluyor. Amerika şey yapıyor Murat. Amerika yeni bir hava yol bulma sistemi, navigasyon sistemi geliştiriyor. Uydu temelli.
Evet.
Şey değil. Basit hani GPS, yer trafiği bilmem ne bağlantısı değil. Uydu temelli tamamıyla. Next Gen diyorlar.
8 milyar dolar.
Para yatırmışlar. Evet. Bir sürü avantajı olacak. Hem güvenlik hem rotaları kısaltma, iniş kalkış hızlandırma falan filan. Fakat şey... Şimdi LightSquared'ın 4G sistemiyle 4G sisteminden etkileniyor diyorlar.
Adamlar şey diyor yani etkilenmeyecek hale getirmek GPS üreticilerinin sorumluluğu diyor.
Şimdi LightSquared öyle diyor.
Evet.
Fakat bu sisteminde şey, LightSquared'den etkilenmeyecek hale gelmesi için öyle bir para harcamak gerekiyormuş ki zaten 8 milyar dolar harcamış adamlar. Üzerine bir şey daha harcamak yani istemiyorlar. Evet. Ya şey yapacaklar bence. Bu LightSquared'e icabını da verecekler parasını. Al git sus. He. Hani bırak bu işi diyecekler. Çünkü uçuş işin içine girdi mi Murat? O iş yatar abi.
Doğru.
Çünkü hani arabada tamam. Ha ne olur yolumu kaybettim abi. He. Tamam en fazla bu. İşte kötü yerlere girdim arabayla. Tamam ama uçuş uçak muçak oldu mu kimsenin lafı dinlenmez. O iş
yatar.
Hani yatar. O yüzden LightSquared'ın sonuna gelindi herhalde.
Abi, Mega Upload depreminin ahçıları sürüyor.
Kim.com
Junkie uçtu.
Neydi BT Junkie? Ben bilmiyorum. Yani
BitTorrent Tracker sitesi.
Hmm.
Yani dünyanın
Pirate Bay gibi.
Bir tanesi. Evet. Pirate Bay gibi. Evet. Ama bunda şey yoktu. Hani işte herhangi bir ratio olayı yoktu. Hmm. Girip çekiyordun.
Anladım.
Dosyanı alıyordun. Kendi kendilerini kitleye kapadılar.
Herhalde dediler ki geliyor bizim üzerimize evet. De bir şey. Kapatalım. Kendi edebimizle.
FBI gelmeden kendileri kapattı.
Hmm. Bu Kim.com macerası da sürüyor. Adama bir de şey derdinde. Beni hani tutuksuz yargılayın falan derdinde. Fakat Yeni Zelanda'da hakim bırakmıyor. Kaçacaksın sen diyor.
Doğru söylüyor.
Bir de şeyi göz önüne almışlar. Hani ada ya. Demişler ki hani bizim ülkenin her tarafından kaçılabiliyor. Dolayısıyla bırakmıyorlar.
Abi o adamın kesin bir yerlerde denizaltısı var.
olabilir. Bahçede şişme tank varmış zaten ya. Bırakmıyorlar. Yalnız şey başladı işte hani bunu böyle bu elemanı bir savunma mavunma kampanyaları başladı. Hani Facebook'ta falan. Yani geçelim arkadaşlar yani bana. Bu adamın savunulacak bir tarafı yok. Evet. Bu adamı zaten gör. Kafandan şey diyorsun, bu herif suçludur diyorsun. Herif arabanın plakası guilty, mafya bilmem ne. Yapman yani teki yani. Gereğinden fazla önem vermesine kimsenin gerek yok.
Abi Windows 8 beta, consumer preview.
Beta değil, consumer preview.
Evet.
29 Şubat. Tam da şey 29 Şubat yani.
Yani 29 Şubat.
Bu sene Şubat 29 çekiyor. Murat şey, enteresan. Windows 8'i çok böyle açık götürüyor Microsoft.
Evet.
29 Şubat'ta bu betasını sürecekmiş, kullanıma sunacakmış. Yani herkesin kullanması için. Zaten hani consumer preview da o yüzden. Yani tüketiciye yönelik bakış. Bir de yalnız şey yorumu var. Niye beta değil? Çünkü Google, Apple beta kelimesinin ırzına geçtikleri için. Çünkü biliyorsun Gmail beta yani. Daha yeni kalktı şey. O da lütfen. Google Maps beta. Siri beta. İşte o yüzden beta'nın hiçbir anlamı kalmadı.
Beta'nın anlamı şu abi. Hata olursa sorumluluk bizde değil. Beta.
Aynen. O yüzden. O yüzden beta'yı hiç bitirmiyorlar. Çünkü aynen dediğin gibi bir sorun oldu. Adam diyor ki kardeşim ben dedim bu beta. Yani. Sayım suyum yok. Yakında şey olacak ya. Yalnız bu zihniyet böyle mesela evine televizyon alacaksın. Beta. İşte abi bozulursa bozulur. Ne yapalım? Almasaydın.
Yani.
Araba alacağız beta sürüm.
Bir zamanlar beta şey kaset formatıydı biliyorsun.
Ama birazcık da Murat biz mi kaşındık? İnsanlar beta'ya para vermeye o kadar meraklı ki. Şimdi Diablo 3 beta key satıyorum arkadaşlar 10 lira desem şey yıkılır. Tekno seyri göçer.
Tabii.
Ha. O yüzden şeyi hatırına biliyorsun mesela ne yapıyorsun? İşte şeyi al, Medal of Honor'ı alıyorsun. Battlefield 3 beta'ya girme hakkı kazanıyorsun. O yüzden alıyorsun. İşte yok ne bileyim şeyi alıyorsun. Zamanında Halo 3 ODST'yi alıyorsun. Halo Reach Beta.
Evet.
Şey invitation çıkıyor. O yüzden aldı millet oyunları. Biz kaşındık galiba biraz. Hani olabilir. Beta'yı üzerine para vererek beta yani. Testi yani deneme testi yapmayı kabul ettik. Firmalar da şimdi canını çıkarıyor.
Doğru. Şimdi bir sansür haberi abi. Google ve Facebook Hindistan'da kendilerini sansürleyeceklermiş.
Hmm. İsteye isteye kendi evet. istekleriyle değil mi?
Tabii tabii. Hindistan'ın politik ve dini hassasiyetlerini
vallahi Hindistan'ın dini hassasiyeti de tatmin etmek çok zor. Çünkü hani Hristiyan var, Müslüman var.
Evet.
Bir de kendi Hindu dininin sayısız fraksiyonu, klanı bilmem nesi var. Yani hangi birini nasıl tatmin edecekler bilmiyorum.
Bazı siteleri uçurmuşlar o yüzden.
Hmm.
Yani Google... Yani Facebook'ta öyle hükümetler ne isterse yapıyorlar.
Tabii.
Yani yarın öbür gün işte bu kadar bizim hakkımızda bilgi topluyorlar. Hükümet diyecek ki şu adamın bilgisini bana ver. Hepsini verecekler.
Tabii tabii tabii. Yani bu, zaten Murat bu şekilde olmadan büyüyemezsin. Küçük bir asi bir oluşum olarak kalırsın ezerler. Yani bu adamları bu kadar büyüdüysen hükümetlerle her şeyle dost olacaksın tabii ki oturup şey muhabbet edeceksin. Şey gibi Paul Auster gibi gelmem gitmem protesto ederim diyemezsin tabii,
tabii
ki. Nasıl geliyor Google'ın başkanı biz de görüşüyor gidiyor. Microsoft geliyor hükümetle görüşüyor gidiyor.
Burada tabii şu var yani bizde olduğu gibi oradaki hükümetlerin de aldığı kararlar hani her yere çekilebilecek şeyler.
Tabii.
İşin sıkıntısı orada.
Bunlar zaten biliyorsun Murat biz her ay bir iki tane böyle Pakistan Hindistan haberi yapıyoruz. Yok SMS sansürü bilmem ne Twitter şeyi ayarı falan. Bitmiyor. Yani gelişmiş ülkelerde de var ama işte bu ülkelerde daha abartılı oluyor.
Evet. Şimdi sen SMS dedin ya abi aklıma geldi. Buraya eklememiştim söyleyeyim bari. Hani bizde SMS'e karşı şey oluşturduk. Yasa tasarısı. O mecliste görüşülecek
evet.
ya. Abi geçen gün bana bir SMS geldi spam. Bir baktım TRT.
Evet.
Şey, dizi spamı şu saatte.
Kurtlar Meclisi mi ne odur kesin. Öyle bir şey. Kurtlar
bak,
Kanunu mu, Kurt Kanunu mu ne odur.
Şu saatte yayınlanacak diye. Devlet bir taraftan bunu yapıyor, bir taraftan bunu yapıyor.
Ya işte Murat hani kendileri devlet spam yaptıktan sonra ben ne yapayım?
Abi
o özellikle bahsettiğim dizinin spamını yapmalarının da başka sebebi var da şimdi teknoseyirde konuşmayalım. Hmm. Bitince program konuşuruz.
Tamam. Abi AMD'den ilginç haberler geliyor bu aralar. Şimdi ARM'a göz kırpmaya başladı.
Evet. Ya şey çok şöyle ARM yani bu AMD geçen hafta şey yaptı Murat. Bu finansal analizci değerlendirmecilerle bir toplantı yaptı. Durumlar hiç güzel değil. Şey şöyle ısrarla şu açıklamayı yapmış AMD. Biz x86 mimarisi konusunda şey değiliz. Hani bunu bir din gibi görmüyoruz.
Evet.
İşte fanatik değiliz. Başka mimarilerde neden olmasın falan. Başka mimari dediğine ARM.
Evet.
Sadece bir kere ARM lafı geçmiş. Ama söyledikleri hani biz ARM'ı da düşünürüz anlamında.
Evet.
Fakat genel olarak yapılan sunumların ortak noktasında da şu gözüküyor Murat. AMD özellikle performans yarışında CPU'da. Performans yarışında Intel'in gerisinde ve bunu kabul ediyor. Evet, bunu kabul ediyor.
Evet.
Artık şey yine maalesef AMD ucuz işlemci firması rolünü kabulle bir ara rolü bütün rolü buydu biliyorsun. Yine o rolü kabulleniyor gibi bir izlenim var.
Evet.
Yazık çok kötü.
Kötü oldu.
Çok kötü.
Ya ama hakikaten geri kaldıkları durum toparlanacak gibi değil yani.
Tabii, tabii. Başka başarısızlıkları da var Murat. Yani AMD ekran kartı dışında hiçbir şeyi düzgün yapmıyor ki. Yani şu anlamda şu anlamda söylüyorum. İş yapma şekli. Yani teknolojisini eleştirmiyorum. Teknolojisi genelde iyi. Ama AMD pazarlamayı da doğru yapamıyor. AMD reklamı da doğru yapamıyor artık. İşte basınla ilişkileri de doğru yapamıyor. Her şey bitti. Tamamıyla battılar. Yani böyle bir çamura battılar. Yani evet. İflas etmediler de çamura battılar. AMD basın işini de doğru yapamıyor artık dediğim gibi. Bir ara süperdi. Nvidia'dan yaka silkerdik. AMD süper derdik. Ne oldu? AMD'nin de artık basına bir hayrı yok. En azından şöyle bir takım basını. Bazı ayrıcalıklı yayınları koruyup kolluyorlar. Ama ne iş, ne oluyor bu iş dedi diyen yayınları da selamı sabaha kesiyorlar. Örneğin benim.
Abi AMD'ye bir doping %20 performans artışı getiren bir itekleme yapılmış.
Bu akademik bir şey. Enteresan bir şey Murat. Çünkü işte Kuzey Carolina Üniversitesi, Devlet Üniversitesi araştırmacıları gerçekleştiriyor. Şöyle işlemcinin, daha doğrusu hani APU'nun içindeki CPU'yu sadece bellek kontrolcü gibi bir duruma indirgiyorlar. Hı hı. CPU sadece bellekten işte veri alıyor, veri yolluyor. Bütün hesaplama işini GPU'ya, işlemci içindeki grafik işlemcisine yaptırıyorlar. Bu Fusion işlemcisi kullanıyorlar. Sonuç %20 performans artışı.
Güzel.
Fakat kullandıkları işlemci Trinity. Yani daha hazır değil. Level 3, ortak level 3 cache'li işlemci daha hazır değil. Çünkü normalde AMD'de şöyle bir sorun var. Aynı işlemci içindeki grafik işlemcisiyle CPU birbirleriyle direkt konuşamıyor. Bellek üzerinden konuşuyor. Böyle olsaydı bu sistemin çalışması mümkün değildi. Fakat burada paylaşılan level 3 cache olduğu için cache üzerinden konuşuyorlar. İşlemci dediğim gibi bellekle doğrudan sistem belleğiyle konuşuyor. İşte aldığını cache atıyor. Grafik işlemcisi cache'den alıyor. Hesaplamaları yapıyor. Yine cache koyuyor. %20 performans artışı. İşte iki sorun var. Birisi bu işlemci daha yok. Bu Trinity bilgisayar simülasyonuyla bu başarı elde edilmiş. Evet. Yani fiziksel bir şey yok ortada. İkincisi de hangi uygulamalarda %20? Evet. Her uygulamada bu işe yarıyor mu? Nasıl olacak bu iş? Hiçbir detay belli değil. Detaylar ay sonunda Louisiana'da bir yüksek performanslı bilişim konferansı varmış. Sempozyumu varmış. Orada açıklanacakmış. Hani dolayısıyla bir umudumuz var da hemen silip atmayacağız. Tabii ki biz o akademik detayların anlamamız biraz zor da daha basitleştirilmiş halini, açıklamalarını bulursak dinleyenlerimize de aktarırız.
Evet.
Ha de tabii şu var. Sen özellikle sohbet ederken dikkat çekmiştin. Bu işi Nvidia'ya ya da
Intel'de
yaparsın. Eğer Nvidia böyle bir işlemci yaparsa Nvidia'da ya da Intel'de de yaparsın. Intel'de grafik işlemcisi çok zayıf işte. AMD'de pipeline'lar falan daha pipeline kalmadı artık. Shading unit'ler falan daha çok ya. Biraz daha o yüzden grafik gücü öne çıkıyor.
Yine de yani böyle bir şey Intel'de çalıştırırsa hani yapamazsın. Tabii, yani bu %20 bile hızlansa zaten Intel'e yetişemezsin.
Tabii. Ya Murat istenen hep şuna geliyor. Birazcık zaten birazdan başka bir konuyla yine bu konuya gireceğiz. Heterojen bilgi işlem deniyor ya.
Evet.
Yani grafik işlemcisini de CPU'da hep kullanmak, hep çalıştırmak. Birisi çalışırken birisi boş yatmasın. Hep çalışsınlar. İşte bu yine bir heterojen bilgi işlem uygulaması aslında yapılan. AMD sponsor olmuş araştırmaya, o yüzden AMD. Evet. Yani aslında bu başka işlemci yapamıyor da AMD yapıyor demeyelim şimdiden. AMD sponsoru olmuş bu araştırmanın. Bu tür araştırmalarda genelde çok büyük paralarla sponsor olunması gerekiyor.
Yok yani AMD işlemci konusunda bile GPU'sunu kullanmak zorunda.
GPU'sunu kullanıyor.
Adamların çünkü her GPU'su çok başarılı. Bir tek o kaldı.
%20 performans artışı çok önemli. Çünkü bir de de var Murat. Ek donanım gerekmiyor. Aha. Yani bu yazılım bazlı bir şey. İnşallah bu konferansta açıklandığında hayata geçebilir bir şeyler çıkar.
Ne kadar GPU'ya iş aktarabilirse o kadar iyi. Niye? Çünkü senin Intel'de, tamam sen DevRidge alıyorsun, içinde GPU var da o biliyorsun ki o GPU'yu kullanmak için anakartının özel olması gerekiyor.
Tabii, tabii. Bir de şu var Murat, tabii şunu da söyleyelim. Hani bu daha çok hesaplama uygulamalarında geçerli. Çünkü öbür türlü GPU'yu zaten oyunda grafik çizmeye kullanıyorsam zaten meşgul verecek.
Tabii.
Meşgul çalacak yani. Şimdi evet. Bak şu Intel'in haberinden önce şeyi konuşalım Murat. Hı-hı. Çünkü bu konuyla ilgili Microsoft'un GPU programlama girişimi var evet. Bir tane. Murat bu da şimdi nasıl söyleyeyim? Ortalık sular hala durdurulmadı. CUDA var. Bu OpenCL var. Bu sene şey çıktı biliyorsun. Tam olarak bu Microsoft'un yaptığı şeyin karşılığı OpenACC çıktı. Nedir? C++'da ya da CDS'de, C#'da program yazarken GPU'yu kolayca kullanabilme standardı. Şey yapıyorsun. Programın içine sen not düşüyorsun. Bu kısımlar GPU'da çalışacak diye. Compiler, derleyici ona göre hazırlıyor. Bu Nvidia'nın başını çektiği bir girişimdi. Duyurduk, haberini verdik TeknoSeyir'de. Ama işte biliyorsun Microsoft'ta şu bir open kelimesine bir alerji var. Hani bir şey open olursa Microsoft'ta bir kaşıntı şey başlıyor. Bir rahatsızlık başlıyor. OpenCL'den nasıl nefret ettiklerini biliyorsun.
Evet.
İşte OpenCL yine çok fazla o kadar, çünkü Apple'dan çıktı OpenCL. Çok fazla beğendikleri, bayıldıkları bir iş değil. Tabii ki OpenACC'de Microsoft benimseyecek değil. Ne yapıyor? Hemen hemen aynı şeyi kendisi. C++ AMP. Ya işte yine aynı şey olay. GPU'ya erişmeyi kolaylaştırmak. Normal program yazarken kolaylaştırmak. Ya güzel tamam ama işte Murat hala bu işin bir standardı oluşmadı.
Evet.
OpenCL bir yere gitmiyor. Yani standart olmuyor. Nvidia CUDA'yı açtı falan bir yere varmadı. Biliyorsun. Çünkü AMD kabul etmiyor. İşte bu OpenACC daha çok yeni ve o çok yüksek derece, çok akademik bir girişim. Şimdi de C++ AMP.
Allah abi GPU'yu ne kadar çok kullanabilirsek o kadar iyi. Ben CUDA'yı işte Premiere'de kullanıyorum.
Tabii.
Acayip fark ediyor.
Ama yani herkes kendi standardını koymaya çalıştığı müddetçe hiçbir yere varılmayacak.
Doğru.
Bakalım.
Şimdi Intel'e geçelim abi. Az önce söylediğin evet. Haber. Şimdi Haswell mimarisi.
Gelecek mimarisi Intel'in.
Evet. Onunla ilgili
2013.
Bellek kısmıyla ilgili bir açıklama yapmış Intel.
Transactional memory. Ne diyelim? Ne desek ya, transaction hani bir biliyorsun bir karşılıklı olarak bir şeyi tamamlama, alışverişi tamamlama. Hı-hı. Şimdi transactional memory, tek kelimeyle falan basit bir Türkçe karşılık bulmamız mümkün değil. Esprisi ne biliyor musun Murat? Şimdi biliyorsun bir iş, 8 tane iş dizisi var bilgisayarında. Bir şeyler yapıyorlar. Bunların her biri çalıştıkları bellek alanını kilitlemek zorundalar. Çünkü başkası o veriyi bozar. Başka bir iş dizisi gelir. O yüzden çalıştıkları bellek alanlarını kilitliyorlar diğer dizilere. Bu sayede veriler bozulmuyor. Kimse kimsenin verisine karışmıyor. Fakat aynı anda aynı bellek alanına erişmesi gereken dizilerde birbirlerini bekliyor sırayla. Bu performansı düşüren bir olay. Transactional memory'de olay şu. Bu database, belleği birazcık database tadında kullanıyor Murat. Bir bellek işlemi yapılıyor ya.
Evet.
O işlemler direkt belleğin üzerinde, o hücrelerin üzerinde değil de geçici bir alanda yapılıyor. Evet. Ve o alandaki işte yani sanki şey gibi hani böyle şey kağıdı kullanırsın ya yazılıda falan.
Müsvedde.
Müsvedde kağıdı kullanırsın ya onun gibi. Müsvedde kağıdında işlemci işlemini yapıyor. Sonucu buldu mu yazılması gereken yere yazıyor. Dolayısıyla belleği kilitleyip işgal etmiyor.
Tamam.
Ne zaman ki iş bitiyor o zaman hani database tabiriyle commit ediliyor, basılıyor değerler. İşte bu da performans artışı. Fakat şeyi çok yani ben süper basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Tabii ki çok daha karışık bir şey. Evet. Yüksek bir teknoloji. IBM kaynaklı bir teknoloji. Intel bu sistemi 2013 yılındaki Haswell kod isimli işlemcileriyle bizlerle tanıştıracakmış. Etkisi şeyde. İşte çok iş dizisi kullanıldığında, yani işte bilgi, mesela sunucular klasik. Evet. Apache çalışıyorsa harika. Şey, çok fazla iş dizisinin çalıştığı her uygulamada yararı görülecek. Biraz çok teknik bir konu ama biraz da özlemiştik bu konuları. İyi oldu böyle haberler gelmesi bu hafta.
Ama bir Türkçe karşılık bulamadık hala.
Transaction için şeyin, Türk Dil Kurumu'nun ya da şu bilişim sözlüğü yazanların bir karşılığı var mı? Bakarız. Hı hı. Belki de çok basit bir karşılığı vardır. Şimdi böyle diyoruz ama utanırız belki. Şimdi yorum okuyucularımızdan, dinleyicilerimizden gelir şeyde. Transactional memory.
Evet.
Biz diyoruz. Kusura bakmasınlar.
Nvidia ve Rambus el sıkışıyor. Şu Rambus'tan kurtulamadık ya abi. bir batıp gitseler keşke şöyle.
Ya adamlar batmıyor, güçleniyor
çıkıyor Murat. Çıkıyor evet. Patentlerle yaşıyorlar.
Yıllardır Nvidia ile mahkemeliklermiş. Bir yere varmıyormuş. En sonunda el sıkışmışlar.
Evet.
Kimin kime ne kadar para ödediği belli değil ama tabii ki Nvidia, Rambus ödedi. Yani Rambus Nvidia'ya para ödeyecek değil. Nvidia Rambus patentlerini kullanma hakkı elde ediyor. Yani şu XDR şeyde 7900 serisinde gelecek dediler, gelmedi biliyorsun. Radeon 7900'de gelmedi. Belki şeyde gelir. Nvidia'nın bir sonraki değil de daha sonraki belki mimarisinde belki gelir. bir sonraki mimari çünkü hazırdır artık.
Mümkünse Rambus'un hiçbir şeyini kullanmasınlar.
PlayStation 3'ün içinde var. Günlük hayatımızda orada tek karşılaştığımız. Evet. Ya adamların deli gibi patenti var Murat. Adamlar bellek üzerine her şeyi patentlemiş. İşte o yüzden varlar. Zaten şeyi çok beğendim. Bazı yabancı siteler şey demiş. Hani haber yazıyoruz ya işte bellek, işte işlemci üreticisi Intel falan yazarsın ya haberinde. Şey, lisans firması Rambus falan diye yazmışlar. Doğru. Ya da işte patent taciri Rambus falan diye yazmışlar. Çok hoşuma gitti o dokundurmaları.
Ay, Chrome 17 çıkmış.
Google'da. 17.
Versiyon 17. bakalım.
Şey... Esas. Bir adresi yazdığın anda hani autocomplete var ya, otomatik evet, tamamlama. Evet. Bu şimdi bir de şey yapıyormuş. O adresi sen tıklamasan bile arkada yüklemeye başlıyormuş. Hı-hı. Yani işte teknoseyri daha sen o çubukta çıksın tıklamamış o. O arkada hazırlıyor. Enter'a bastığın anda teknoseyir açılıyor. Sen de diyorsun ki Chrome süper hızlı.
Ya. Orada bir esas haber şey. Hani masaüstü için 17 çıktı tamam evet. Da. Chrome Android'e geldi.
Android'e geldi evet. O, esas bu, haber o yani. Asıl haber o. Fakat 4.0'a bir tek.
4.0'a gelmiş. Flash desteği yok ve olmayacakmış. Adobe de hemen arkasından açıklama yaptı.
Evet.
Tabi aslında şey tuhaf yani. Google Chrome Android'e hep olması gereken bir şeymiş gibi insan mantıklı olarak düşünüyor da. 4'e işte yeni geldi.
Ya bak bu yine bak Fatih projesinin içine düştüğü çıkmazı görüyor musun? Flash'ı şart koştular.
Ya.
Çünkü uygulamalar flash bazlı. Kafaya aktarmayı hayal ettikleri ya da planladıkları o vitamin falan flash bazlı. Flash gidiyor tabletten.
Gitti,
ne olacak?
Hatta gidiyordu gitti yani.
Yani yine o uygulamalar öyle çalışmayacak. Ya şey yapacaklar, hiç güncellemeyecekler o tabletleri. Flash bir şey olmasın diye.
Ya da flash tabanlı yaz, yani şey şart, flash'ı yani tablet flash'ı çalıştırsın şartı var da yazılımlar flash olsun şartı yok.
Yok ama tablet flash'ı çalıştırsın şartının arkasında o var işte.
Tabii.
Yani sonuçta yazılımların baştan yazılması gerekirse bu projenin gerçekten bütün maliyeti karışacak. Zaten bilmiyoruz bunun maliyeti ne, nasıl hesaplandı, ne edildi. Daha kötü olacak her şey.
Abi Microsoft, Google ve Apple patent konularıyla ilgili bir masaya oturma olayı varmış.
Şey artık terör estirmeyelim arkadaşlar. Toplantısı mı?
Ya da şöyle diyelim yani şu çok belli. Birbirlerini vuruyorlar yani. Tabii. Vurmak için de her şeyi yapıyorlar. Tamam bir tanesini ben kazanıyorum. Bir tanesini sen kazanıyorsun.
Tabii karşılıklı.
Bu belli böyle olacak. Hiç bitmiyor. Hiç olmazsa hani lisans anlaşmalarını mantıklı fiyatlarda olursa bu kavgaları evet, biraz bitirecekler. Evet.
Microsoft açıklama yapmış. Ben hani çok uslu çocuk olacağım diyor patent konusunda. Hani öyle şey patentleri, çekirdek, çok önemli patentleri başkasına kullandırtmam, hani parasıyla bile kullandırtmam, yapmayacağım diyor. İleride ben diyor bu patentleri satarsam satın alan firma da bu taahhüde uyacak diyor falan. İyi niyet sergilemiş. Evet, Google genelde zaten hani in patent trollüğü diyorlar ya evet. Patent trollüğü yapmamak şeyinde.
Google'ı kışkırtan Apple'dı zaten.
Evet, Apple bakalım. Apple bu görüşmelerden masadan mı kalkacak, ne yapacak?
Değil, seyren değil, Microsoft bize niye öptü diye niye öptü? Sormak lazım. Yani.
Artık eskisi kadar güçlü değil, o yüzden öpüyor bizi. Hep öpüyor zaten de.
Evet abi, şimdi haftanın delisine
geldim. Haftanın patent haberi.
Tüm web uygulamaları benim diyen bir adam çıktı.
Ya bunun haberini Türkiye'de galiba bir ben gördüm, ben yaptım. Bayağı da şey oldu hani, çok okundu Dark Hardware'de bu haber. Biraz da sansasyonel bir başlığı vardı ama mecburen. Çünkü olay gerçekten bu, ben yalan söylemiyorum. Amerikalı bir biyolog 1993 yılında bir web uygulaması yazmış o zamanın teknolojisiyle. İki tane meslektaşıyla birlikte bunu yazmış. Grafik teknolojili bir uygulama. Yani grafik kullanan bir uygulama. Teknolojili falan demeyelim işte. Hani büyük olasılıkla thumbnail'lara tıklıyorsun da bir şey oluyor falan filan. 1998'de de bunun patentini almış. Yani o zaman başvurmuş da 98'de eline geçmiş patent.
Bu şöyle bir şey, yani tarayıcıda çalışan bir şey yapmış.
Tarayıcıda çalışan grafikli bir uygulama. Yani şey gibi bir şey düşün. Yani işte hani şey çıktı, hamburger resmi çıktı, ayran resmi çıktı, dürüm resmi çıktı. Karnımız acıktı. Evet. Şey hani hamburgere, hamburger resmine tıkladın mı, hamburger siparişi veriliyorsa
evet.
İşte grafik interaktif etkileşimli uygulama oluyor. Ya da şey işte küçük hamburger resmi çıktı, tıkladın ekrana büyük tam ekran resim geldi. Tamam, adam diyor ki bunların hepsini ben icat ettim. Yani benim diyor patentim bunların hepsini İşin kapsıyor diyor. Şey hiçbir şey yapamıyorsun. Yani var olan her şey adamın patentine giriyor. Şey de mesela bizim şu an teknolojiye video oynatmak.
Evet.
Her şey adamın patentine giriyor. Adam 98'de eline geçirmiş bu patenti. Eolas diye bir firma kurmuş. O zamandan beri firmaları sıkıştırıyor. Geçmişte Microsoft'tan para koparmış. Benzer bir şekilde bir bu patentte değil ama benzer bir iddialarla para koparmış. Hakikaten çünkü şey Microsoft firmayı haklı bulmuş mahkeme. Microsoft'tan para koparmışlar. Şimdi de işte 8 tane firma gözlerine kestirmişler. Playboy falan var aralarında. GoDaddy falan var. Daha çok büyük isimler yok. Apple var galiba ama emin değilim. Bunlara Texas'ta küçük bir kasabada işte dava açmışlar. Efendim işte bizim patentimizi çiğniyor bunlar. Ortalık karıştı çünkü adamın iddiası bütün internet hani uygulamada bütün World Wide Web benim diyor adam. Benim uygulamamı çaldı, çiğniyor diyor. İşte 4 duruşma ayarlanmıştı. İlk duruşmada şey tartışılacaktı, patentin durumu. Eğer geçerliyse diğer duruşmalarda yandık. Yandık ki ne yandık konusu tartışılacaktı. Neyse ki ilk duruşmada jüri reddetmiş böyle bu patent geçerli değil diye. Bugünün erken saatlerinde haberi geldi. Bir deliden daha kurtulduk. Fakat şey deniyor. Hani I will be back. Bu deli geri dönecek deniyor. Çünkü bu adamın işi bu. Hani bir kere de tadı almış Microsoft'tan milyon dolarları kopartmış ya. Geri dönecek deniyor. Bakalım bu şeye benziyor. Aynı sopa gibi. Habire 2 senede bir geri.
Evet.
Bu da Eolas.
Abi bir haber daha var. Kullanıcıları takip etmek için Google bir tane kara kutu yapmış. Data Collector deniyormuş.
Cisco'nun router'ı.
Evet.
İçinde herhalde yazılım Google'dan. Yalnız Murat router canavar. Yani seni tamam izliyor, bütün yaptıklarını raporluyor Google'a. Üzerine para veriyorlar. Az bir para. Bir de bu router'ı çok veriyorlar. Aslında, evet. Fakat benim router'da gözüm var. Tabii bana vermiyorlar. Zaten Amerika'da 2500 kişiye evine koymuşlar. Çok verdikleri para az. Şey 5 dolar Amazon şeyi.
Öyle de.
Kredisi 5 dolar.
Şöyle bir şey de var bak. 100 dolar. Yani bu şeye katıldığın için 100 dolar veriyorlarmış yıllık. Şurada yazıyor. $20 da aylık.
Güzel. Güzel. Üzerine de şey.
Evet.
Jillop router. Hayır şu anda yani. Şöyle benim router sıkıntım var. Kendi router'ım bozuldu da gözüm hep şey kimde ne yoksa onu görürmüş. Benim gözüm de router'ları görüyor. Şimdi bu router'a o yüzden takıldım. Bana verseler şu router'ı çok iyi olacak. Bu router'ı evine koyuyor Google. Evet, senin bütün şey internet trafiğini tabii şeyle de hani Xbox'ın da cep telefonunda router'a bağlanan her cihaz, çocukların da herkesin trafiğini router ha, işini yapıyor ama bir yandan da bütün bu bilgiyi gözetme, Google'a yolluyor. Evet.
Ne diyorsun abi böyle bir şey
olsa? AGB ölçüm şeyi gibi.
Sen kabul eder miydin?
Valla Murat riskli. Çünkü hani packet sniffing diye bir şey var biliyorsun. Şifrelenmemiş şifreler şey bile VoIP telefon görüşmesi bile bu paketlerden çok rahat çalınabiliyor. Ben hani Cisco'nun bir workshop'unda bunu gözümle izlettiler bana. Yani bu bilgiler yani riskli. Ben açıkçası ayda router'da gözüm var onu söyleyeyim ama ayda $20 için sonuçta bir de profesyonel kullanıyoruz. Ha şey olan adamlar var biliyorsun adam diyor ki kardeşim interneti eğlence için kullanıyorum. Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Şeyine bile şifre koymayan adam var Amerika'da. Türkiye'de başı derde giriyor. Suç zaten. Wireless internetine şifre koymayan adam var. Evet. Açık olsun ne olacak zaten sınırsız. Girsin diyor ya ne olacak ben zaten ben de öyle takılıyorum diyor. O adam işine gelebilir. Aa ne güzel router diye. Ama biz profesyonel de kullanıyoruz. Ben girmezdim.
Ay diğer bir haber mesleklerle ilgili bizim sektörde uygulama geliştiriciliğinde anormal bir yükseliş var. Yani yarım milyona dayanmış. Amerika'da da 33 yerde değil, Türkiye'de değil.
Çok iyi.
Ben şeye takıldım abi. En kötüsü dişinde neymiş diye baktım. İnternet yayıncılığı bizim yaptığımız şey.
Tam anlamıyla yani ne kadar hani bizim söylediğimizi sakın yaptığımızı yapmayın. Söylediğimizi evet. Yapın. Yaptığımızı ki, yapmayın.
Bu Amerika'da abi bir de.
Evet ne kadar yanlış bir noktada olduğumuzun görüntüsü. O bilişim yayıncılığını da bir alt kategoriye ayırsalar donanım teknoloji donanım editörleri en şeydir. En enayiler çıkar.
Tabii bu şeymiş. Herkesi toplanırsan 100 bin kişi ediyormuş. Amerika'da.
Yani uygulama geliştiriciliği işte mobil uygulama geliştiriciliği Murat. Ben yıllarca bana abi işte ben bilgisayar mühendisi mi olayım falan diye soran okuyucularıma şey dedim. Mobil teknolojilere odaklan. Yani ne yapacaksan yap ama sakın masaüstü uygulama yapmaya falan kalkma. Telefona uygulama, işte tablete uygulama bunlara kilitlen. İşte bak yine haklıymışım kendim akıl edip böyle bir şey yapamıyorum ama millete doğru akıl vermişim. Uygulama geliştirme işine yüklenin arkadaşlar.
Yani Türkiye'de abi. Şimdi bu yani, projesiydi bilmem neydi derken
tabii.
Yer içeriye ihtiyaç var.
Bir de şu var Murat. İyi bir fikrin varsa çok fazla sermaye gerekmiyor.
Gerekmiyor.
iTunes falan gibi şey, App Store'lar şey Android'in App Store'u, Apple'ın App Store'u bunlar birer ekmek kapısı. Çok rahat sanal bir dükkanını kurup yazılımını satmaya başlayabiliyorsun. Harika şeyler. 2 kişilik, 3 kişilik ekipler, tek kişilik ama çok nasıl söyleyeyim uzmanlaşmış programcı arkadaşlar. Hiçbir yerde olmadığı kadar ekmek var.
Doğru.
Kendilerine. Şeyden de iyi be Murat. Çoğu çevremizde arkadaşlar benim kuşağımda programcılık yaptı insanlar. Firmalara özel yazılımlar yazdılar. Kaçı parasını alabildi tartışılır. Bir kısmı parasını alsa bile aldığına pişman oldu. Yani bu işe aldığına pişman oldu.
Doğru.
Çıkan zorluklardan ya da müşterinin olayı anlamamasından falan. App Store'a uygulamayı yazmak çok rahat bunlara. Kimse sende para kavgası yapmıyor.
Doğru.
Pazarlık yapmıyor. Paranı alıyorsun.
Doğru.
Angry Bird gibi bir şey bulun. Köşeyi dönün.
Doğru. Şimdi hani bir de şey de pazar hala da büyüyor. İşte Apple'la başladı Android. Şimdi Microsoft için işine girdi.
Tabii. Çok ilginç para kazanma yöntemleri var. İşte Fruit Ninja var ya.
Evet.
Fruit Ninja bu hafta çıktı. Facebook'a çıktı. Facebook sürümü yani Flash sürümü çıktı. Murat her şeyi şeye kurmuşlar. Seni oyun bedava ama her şey seni gerçek para harcamaya itiyor. Yani işte oyunu sana bayağı kolaylaştıracak bazı iksirler var, şeyler var. Onları yıldızlarla alıyorsun. Yıldızı normalde oyunda başarı elde ederek alıyorsun ama kendini patla, bir tarafını patlatsan bir düzeyi, bir miktarı geçemiyorsun. Diyor ki koçum üzülme, paran var. Hani ver diyor bilmem kaç işte kredi, sana 200 yıldız ayarlayalım. İşte
parasını ver, hemen bitirsin mesela.
Yani bölüm sonu canavarını geçelim. Böyle bir oyun yapsak ya, bölüm sonu canavarı direkt para istese, abi para ver şey yapayım ben kendimi öldüreyim. Gideyim başka yere falan.
Abi şimdi Çin'den güzel bir sansür haberimiz var. Süper bir şey. Şimdi Çin'de abi bu yasaya göre, karara göre pardon, önümüzdeki aydan itibaren şimdi blog sitesini ziyaret ediyorsun, yorum yazacaksın değil mi? Gerçek kimliğinle yazmak zorundasın.
Hmm.
Kimliğini belirtmiyorsan yazamıyorsun.
Murat, benim de benzerinin ya da türevlerinin yaygınlaşacağını düşündüğüm bir uygulama. Ben yıllar önce bir Dark Arbor'da forumda sohbet ederken kullanıcılarla şey dedim. İnternet ehliyeti.
Evet.
İnternet lisansı olması lazım insanların ya da olacak, olduracaklar demiştim. İşte üzerine bayağı sohbet döndü. Başka yerlerde de benzer yansımaları oldu. Benzer şeyler dile getirildi. Olay o noktaya gidiyor.
Gidiyor.
Gerçek kimliğinle gireceksin internete.
Yoksa yazamayacaksın.
Merkezi şey. Username, password şeyi merkezi.
Yok. Mesela işte vatandaşlık numaran yok mu? Onu girdiğin zaman.
Onunla gireceksin.
Teyit edeceksin.
Evet. İşte anonim gezerim ben abi. Bilmem ne. Yok. Ya da şöyle. Olacak ama şöyle. Her şey kısıtlanacak sana. Evet. Anonim mi gezmek istiyorsun? İETT sitesine girersin kardeşim. Ama haritaya bakamazsın. Durak listesini alamazsın falan gibi. Kısıtlanacak. Gerçek kimliğine. Gerçek kimliğinde girene de çok güzel avantajlar sunulacak. Herkes bayıla bayıla koşacak. Çünkü zaten biliyorsun zorla olan uygulamalar tutmuyor.
Evet.
İnsanların disklerinden fotoğraflarını çalmaya kalksan yapamazdın. Dünya yıkılırdı duyulsa falan. Herkes Facebook'a bayıla bayıla binlerce fotoğrafını yüklüyor.
Doğru. Tabii buradaki Çin'de bu uygulama yorumlara yönelik abi.
Evet.
Yani ki yorum yazan hani hükümet aleyhinde falan.
İşte paranoyak rejimler.
Evet. Onları toplamak için.
İşte.
Diğer bir geçelim.
Yalnız şeyi nasıl bulacaklar merak ediyorum. Bu uzak doğuda şey var. Ya isim çok fazla çeşitli değil biliyorsun. Bunların mühürleri var. O normal şey hani yaşamın bir parçası. Cebinde senin bir mühürün var, imza atmıyorsun, mühürünü basıyorsun. Onun sanalını gerçekleştirdiler herhalde Çinliler.
Olabilir.
Onu da basıyorsundur. Yoksa yani Chang Ching Chong ya.
Ay şimdi.
Abit'te bir toplantıya Jackie Chan gelmişti. Sen de var mıydın o toplantıda? Yani bir film yıldızı olan Jackie Chan değildi ama adam sunum yapmaya kalktı. Adı Jackie Chan. Herkes kilitlendi.
Zaten abi Chan en çok karşılaştığımız sektörde.
O zaten Jackie falan biliyorsun takma isim. Onların takma. Ticaret dünyasında kullandıkları isim.
Biz anlayabilelim diye.
Tabii yoksa telaffuz edemiyoruz. Bir de hepsinin ismi aynı olduğu için.
Yani hep şey zannedersin zaten hepsinin soyadı da aynı olur. Bu ne kadar büyük bir aile. Bütün hepsi birleşim sektöründe çalışan bir aile. Hanedan var.
Hepsi aile, akraba.
Ay şimdi Apple'ın başı Çin'de dertte. Apple iPad tarafında şöyle bir şey olmuş. Mesela ben Apple'ın senden bir isim hakkı alacağım. Biliyorum ki benim Apple olduğumu sen bilirsen fiyatı yüksek çekersin. Ben ne yapıyorum? Alt kuruluşlarından birini yolluyorum sana. Ama benimle hiçbir alakası gözükmüyor. Sen ona normal bir fiyattan sattın. Aslında bana satmış oluyorsun.
Vay vay vay vay.
Şimdi bu dava tam olarak bu. Çin'de şimdi bu dava görüşülüyor. Apple'ın banlanmasına kadar, yani Çin'de satılmamasına kadar ya da çok büyük meblağlar ödemesine kadar varabilecek bir dava bu. Sürüyor şu anda. Yani daha sonuçlanmadı. Bakalım ne olacak? iPad ama konu olan isim iPad.
Evet. İlginç.
Şimdi
Çin'de zaten şu iPad sıkıntısı var. Bir de ismini trademark yapamıyorlar, tescil edemiyorlar. Hatırlıyor musun? Geçenlerde evet, konuşmuştuk yeni, falan.
Yeni bir şey
Çin gelsin. Hem iPad'den para kazanıyor hem evet. de kök söktürüyor adamları.
Doğru.
Bu arada parantez içinde iPad 3 Mart ayında gelebilirmiş.
İlk hafta falan diyorlar. Evet. Ufak ufak hatta fotoğraflar falan sızmaya başladı. Yine her zaman olduğu gibi.
Özkan alır mı?
Zannetmiyorum alacağını.
iPad 2'yi almıştı hemen ama.
Ama onun şey onda bir yoktu yani direkt 2'den başladı. O yüzden 3 alacağını zannetmiyorum. Kodak dijital kamera pazarından çekiliyor abi.
Nasıl oluyor? İflasını açıkladı zaten.
Dijital kamera, cep kamerası, çerçeve, cartcurt hepsi bitiyor. Ve
beklediğimiz gibi.
Evet. İşte fotoğraf yazıcılarına falan yönelecekler. Evet. Masaüstü inkjet yazıcılarına ama yani orada ne kadar başarılı olur pek fazla açıkçası umut bağlamamak
lazım. Uzmanlıklarını satacaklar biraz.
Evet. Bu arada bir fotoğraf makinesi haberi Nikon'dan geldi abi. D800 ve D800E çıktı. 3000 dolarlık bir makineden bahsediyoruz. Tam kare algılayıcıdan bahsediyoruz. Ama 36 megapikselden bahsediyoruz.
Ya 36 megapiksele zaten millet vuruldu Murat. Bu hafta D800 çok konuşuldu evet. biliyorsun. İnsanlar çok heyecanlandı. Birazcık çünkü rakamı hani bilim kurgu düzeyinde değil fiyatı biliyorsun. Hani evet, erişilebilir. Erişilebilir yani biraz zor ama erişilir
evet.
bir rakam. O yüzden insanlar çok heyecanlandı. 36 megapiksel deli bir makine.
Evet.
Çok heyecanlandılar. Sen detaylarını anlat.
Başka bir de şöyle bir detay var abi. Bu kadar megapiksele ihtiyacın var mı? Yok.
Yok.
Ama şöyle bir şey var abi. Bu FX makinelerde DX modu vardır. Daha ufak kroplu sensör varmış gibi çalışırlar. Ama orada çözünürlük çok düşüyordu. 5 megapiksele kadar düşüyordu. Çünkü algılayıcının belli bir miktarını kullanıyorsun orada. Ve DX lensleri kullanabiliyorsun. Evet,
tamam.
Ama şimdi bu 36 megapiksel olunca bu DX modunda neredeyse 16 megapiksel. Yani sen iki lensle bu makinelerde yani full frame içinde
olanı. İş değişiyor.
Evet iş değişiyor kullanmaya
çok
başlıyorsun.
İlginç, çok ilginç. Şey yorumları vardı. Fotoğraftan çok video düşünülerek.
Şimdi Nikon video konusunda zaten geri kaldı şeyde. İlk uygulayan olmasına rağmen Canon'un gerisinde kaldı. Çünkü kimse böyle bir şey beklemiyordu. D4'ten itibaren yani baştan aşağı doğru geliyor. Video özellikleri tamam. değişiyor. Yani aslında geliştiriliyor dememek lazım. Nikon bu noktadan itibaren makinelerinde videoyu da eş değerde tutmaya başladı. D4'ten başlayarak. D800 de zaten video konusunda artık iddialı olacak. Bundan sonra gelen bütün makinelerinde Nikon videoyu ön plana çıkarıyor.
İlginç. Bu 3000?
3000 dolar.
3000 dolar.
Aha.
Body.
Evet. Mart ayında çıkacak. Güzel bir tarafı var abi. USB 3.0 destekliyor.
Çok iyi. Ama bunlarda şey yok değil mi? Şu XQD miydi? Neydi? Yeni bellek formatı.
D4'te var. Bunda bildiğim kadarıyla bundaki o değil. Bunda normal CF kart var. Şimdi tabii ha, bir de SD kart da destekliyor. Oradaki sorun şu abi. 36 megabayt. 36 megapiksel 75 megabayta denk RAM üretiyor.
Of of
şimdi
of of
böyle
of.
Olunca tabii senin gerçekten de yüksek transfer hızına ihtiyacın var.
Hakikaten iyi kompakt flash mı SD mi?
SD. Evet ikisi de var. Ha. İkisi aynı anda.
İşte ikisini de hangisini kullanıyorsan iyisinden alman lazım.
Tabii, tabii.
Öyle Teknosa'dan alacağın kartla olmaz. Hadi şimdi marka söylemeyeyim darılmasınlar. Ama buna göre kartları genelde SanDisk üretiyor.
Evet.
Kingston'da daha kısıtlı. Lexar falan pek Türkiye'de bulunmuyor.
Türkiye'de bulunuyor.
Ama ne işte abi? Böyle pahalı kartlar, ultra, multra,
evet.
O tür kartları alacaksın.
D800 şu anda çok böyle mantıklı gözüken bir ürün.
Evet.
Çünkü yani sonuçta şey değil, içinde yani D4'ün ucuz versiyonu, yarı fiyatı gibi düşünmek lazım. Bu kadar imkan. Şu anda yani herkes tabii ki gözleri Canon'a çevirdi. Çünkü bir türlü gelmeyen Mark 3 var.
Ne gelecek oradan?
Mark 2 biliyorsun videonun yıldızı şu anda.
Evet.
Mark 3'ün de bu megapiksel yarışına girip girmeyeceği sorusu var.
Evet.
Daha onun fazla olacak diyen de var, daha az olacak diyen de var.
Ne zaman gelir Canon'un yanıtı?
Kimse bilmiyor işte. Yani aslında bakarsan teknik olarak gelmiş olmalıydı. Hatta şeyden belki muhtemelen bu işte Japonya depremi falan girdi. Ondan ya da işte Nikon'u görmek istedi bilmiyoruz.
Bu Mark 3 ama ne? 5D Mark 3 mu? Ne oluyor? Ben bilgisizim evet, bu konuda.
5D Mark 3.
Hmm.
Şu an 5D Mark 2 var. D800 artık video, özellikle şey Mark 2 videoda çok başarılıydı. D800 de muhtemelen ondan az değildir. Yani orada artık gerçekten ihtiyaç oldu Canon'un. Mutlaka bir iyileştirme yapması lazım.
Canon'dan C300 mü ne bir şey çıkmıştı geçen sene. O neydi? O video kamera mı
evet, o? Hmm. Bunlarla alakası
tamam.
Yok.
Tamam. Ayrı bir kıl var.
Evet. Valla vaziyet böyle. Şimdi kablonetin bir kampanyası var abi. Şey ucunetin pardon.
Ne yapıyor?
Ücretsiz modem kampanyası diye bir şey. Beni aradılar da ben de oradan haberdar oldum. Klasik numarasını yapıyorlar. Yani siz çok eski müşterimizsiniz. Size özel bir şeyler yapalım. Abi listesine giriyorsun herkese.
Evet. Kendini özel hissettiriyor ama kısa sürüyor.
Gerçi Şubat sonuna kadarmış. Öyle gözüküyor. Sana 24 ay taahhüt zorunluluğu var. Önce onu söyleyeyim.
Evet.
10 megabite kadar hat veriyor.
Tamam.
80 GB'a kadar seçeneğin var.
Kota.
Kota seçeneğin var.
Tamam.
Aktivasyon ücretleri falan alınmıyor.
Güzel.
Modem ücretleri alınmıyor.
Kablosuz hem de modem.
Kablosuz modem veriyor. Artı eğer standart kablo TV kullanıcısıysan yine kutu parası almadan seni bir de Tele Dünya'ya aktarıyor.
Hmm. Güzel. Dijital şeye
aktarıyor. Evet, onun da aktivasyonu yok.
Dijital kabloya aktarıyor. Güzelmiş yani, ama 24 ay Murat... Beni çok bu tür teknolojiyle ilgili işlerde uzun vadeler beni geriyor ya.
Evet, açıkçası ben de geçeyim diye düşünüyordum. Benim 5 megabit hattım var ya. Yani bunun avantajı şu abi. Şimdi biliyorsun adil kullanılan bir saçmalık var.
Evet.
Bu saçmalık yani. Bunun başka bir adı yok. Burada yok.
Kablonet'te yok o. Ben de 5 megabit sınırsız kullanıcısıyım. Kota mota hiçbir şey yok.
Şimdi şöyle yok. Sınırını kotanı aşarsan gigabyte başına 3 liraya diyorsun.
Fatura ediyorlar.
128 lira evet. Oluyor mesela.
Hızını düşürme falan yok ama.
Evet. Hız düşürmek yok.
Evet.
Yani sen sınırsızmış gibi kullansan bile 128 liraya aşmıyor. Evet.
Avantajları var canım.
Ama 24 ayı ben biraz fazla buldum.
Kesinlikle. Çünkü 24 ay içinde ne gibi gelişmeler i̇şte olacağını bilmiyoruz.
Telekom giriyor.
Süper Online zaten fiberde çok ileri gitti.
Evet.
Türk Telekom, TT.net fiber ataklarına başlıyorlar falan.
Bu zaten biraz ona
gerçi kaydı. TT.net'in fiberi birazcık şey komedi gibi. Nasrettin Hoca türbesi gibi. 25 megabit internet, 4 gigabayt kota. Bizim bir arkadaş, bir okuyucumuz hesap etmiş. Burak zannedersem bizim Dark Hardware'den. İşte 0.1 şey... Ya 3 dakikada falan şey doluyormuş. Kota doluyormuş. Tamam mı? Şeyle 25 megabitle çekince 10 dakikada mı ne kota doluyormuş. Ben şey örneği vermiştim ya geçmiş programlardan birinde Murat. İşte TT.net biz sana Ferrari veriyor.
Hı.
Ama benzin deposu 30 gramlık. Doğru. Gaza bir basıyorsun daha sokağın ucuna gitmeden benzin bitiyor. Bu yani deli gibi yüksek hızlar, kotalar komik.
Evet. Abi iki tane de bilim haberimiz var. Birisi tamam. Fiber optiğin içine entegre görmüşler abi.
Kablonun içine mi?
Evet. Şimdi orada nedir? Fiber optik oradan gelen veriyi bir yere aktarman için seni bir devreye bağlaman lazım.
Evet.
Sorun orada.
Kablodur sadece.
Evet. Bu tabii hem olayın maliyetini arttıran bir unsur hem de komplike hale getiriyor. Çünkü ikisi birbirine uyumlu bir şey değil aslında.
Evet.
Devre başka bir şey, optik kablo başka
tabii
bir şey. Şimdi bu adamlar optik kablonun içindeki boşluklara faydalanarak devreyi, entegreyi direkt kabloya gömmüşler.
Allah Allah.
Bu da tabii artık o iş hatlarının daha sade olmasını, daha ucuz olmasını ve daha güvenli olmasını sağlayacakmış.
Hmm.
Fiber optik teknolojisindeki bir işte gelişme işte bu da. Elektronik komponenti direkt kabloya takıp içine koyuyorsun.
Vay. Fiber zaten enteresan bir teknoloji.
Evet. Hiçbir devre kullanmana, çip kullanmana gerek kalmıyor abi.
Basitleşiyor.
Yani sinyal fiberden çıkmıyor. Şimdi böyle daha doğru oldu. Yani bir devreye aktarılmıyor.
Anladım. Şey vardır ya çünkü fiber optikte en böyle gizemli nokta şeydir. O kablodaki ışığın tekrar elektriğe dönüşme hali. Yani o nokta.
Evet.
Çünkü hani kablo fiber optik nedir? Bir fiberdir. İçinde ışığı iletir. O ışık bir yerden gelecek tekrar, hani o ışık okunacak, bir şey onu okuyacak, ha ışık geldi diyecek ve elektrik verecek. Yani evet. Yine acayip basitleştirerek anlatıyoruz ama bu. O fiber optikte beni en heyecanlandıran, en gizemli noktadır. Bu onu şey yapıyor, ortadan kaldırıyor. Sen o bu olay, bu dönüşüm kabloya entegre olduğu için sen direkt hani fiber optiği elektronik devreye bağlıyorsun. O dönüştürücü kısmını atıyorsun.
Evet. Diğer haber abi, bu da önemli. Kırık kemikleri kök hücreden alınan bir proteinle çok çabuk iyileştiren bir yöntem bulmuşlar.
Ne kadar çabuk?
Şimdi kırığa bağlı ama diyorlar ki kırığın türüne göre günleri bile bulabilir diyor. Yani kemik yeniden oluşturuluyor bölgede. Enjekte ediyorlar. Kemik yapan protein diyelim biz ona.
Çok ilginç.
Kök hücreden alınmış. Ve şeyde hayvanlar üstünde en azından başarılı bulunmuş.
Hmm.
Şimdi insanda henüz uygulanmamış ama sıra oraya gelmiş hayvanlarda. Çünkü artık tüm testler geçilmiş başarıyla. Tabii burada şu soru da akla geliyor. Sen hayvanları nasıl test ettin? Nasıl? Kemiklerini mi kırdın önce?
Evet.
Kırdın yani.
Kırıyorlar herhalde de bayıltıp kırıyorlardır. İnşallah. İnşallah.
Herhalde.
İşte ya özellikle yaşlıların biliyorsun kemik ya. Kırıkları genelde yaşamlarını çok ciddi etkileyen, hatta yani sonlandıran şey.
Evet, evet.
Neden oluyor çünkü. Çöküşün başlangıcı oluyor kırıklar. Eğer orada da işe yarayacaksa çok iyi.
Tabii işe yarayacak. Hatta bu şeylerde de avantaj olacak. Mesela kırık her zaman bir kol kırığı gibi bir yerden olmuyor. Birkaç evet. yerden kırıldığı zaman daha beter oluyor.
Uygunsuz bir yerden kırıldı mı yandın.
İşte bu olay hepsine çözülmüş abi.
Vallahi Murat, inşallah şey, bu teknolojiler hep umut veren şeyler. Biraz hayata geç geçiyorlar ama umut veren şeyler.
Evet.
Umarım kısa sürede pratik kullanımını görürüz.
Evet. Oyun dünyasına geçelim abi.
Geçelim.
Skyrim için resmi mod araçları yayınlandı nihayet.
Evet.
Ve yine resmi yüksek doku paketi yayınlandı.
Gigabaytlar büyüklüğünde.
Evet.
Bu tabi PC sürümü için. İşte PC'nin avantajlarından i̇şte. Birisi.
Zaten abi konsol bunu çalıştıramaz. Yüksek çözünürlüğü.
Tabi bellek sorunu var. İşte mod araçları da çıktı. Firma bu konuda iyi. Yani evet. moda falan izin vermesi çok güzel. Daha bak şimdi neler çıkmaya başladı. Daha da neler çıkacak.
Resmi paket çıkana kadar zaten derya gibi bir şey evet. çıkmıştı. Şimdi artık resmi şeyi de aldı arkasına.
Skyrim çok iyi gidiyor ya.
Evet. Bayağı iyi oldu.
Evet.
Ben hala anlamıyorum. Çünkü bunun böyle olacağı belli de oldu bir yıldan beri. Ben modlanmış bir halinde oynayacağım.
En son halinde.
Evet.
Ben de oynamıyorum. Skyrim'im yok. Olsa da zaten oynamam Murat. Çünkü şey diyorlar hani günler geceler gitti ya. Diyorlar millet hep şey. Evet. Ben o tür oyunlara bulaşmıyorum Murat. Çünkü zaman yani
evet.
Hastalık.
Doğru.
Emekli olunca oynarız.
Abi PlayStation Network'ın ismi değişiyormuş.
Ne oluyor?
Sony Entertainment Network oluyormuş.
Allah Allah.
Ya.
Ne oldu? Aktı, beyaz oldu.
Evet şey... Hiçbir değişik olmayacakmış. Yani sen kullanıcı olarak bir şey hissetmeyeceksin.
Bu biraz şeye mi benziyor? Microsoft'un Xbox'ı hani konsoldan evet. çıkarıp bir ürün haline getirmesi.
Evet, onun gibi olmuş.
Bu bariz bunun hazırlığı.
Yalnız geçen hafta bir şey söylemiştik. Hatırlıyorsan bir başkanın CEO'su değişmişti. CEO'su da zaten çok dağılmış şirketi
birleştireceğim diyordu.
Muhtemelen ilk adımı evet, da böyle attılar.
Ya bu ne olacak biliyor musun Murat? Büyük olasılıkla şimdi aldığın televizyon da bu Sony Network'e girecek. Evet. PlayStation logosu kullanmak kafa karıştıracağı için sen logosu
ben
kullanılacak.
Sony Türkiye'de çalışıyorsam sevinçten havaya uçar.
Değil mi? Sen oldun.
Sen oldun.
Sıcak bir kelime oldu.
Evet.
Daha şey başlamadı ama şimdi PlayStation yok. Açsak.
Firmware update'i gelecekmiş abi ondan sonra. Hmm.
Find and replace. Ver PSN. Replace with sen. Ayaküstü de yamuk yumuk yalandan SQL kodu yazdık, kurusu yazdık, uyduruk.
Sony'den devam edelim abi. PS Vita satışları 3 haftada 500,000 geçmiş.
Az diyeceğim, kızacak. Yani 500,000 tabii, yani 500,000'a az demek Allah çarpar adamı ama oyunların falan satışlarını düşünsen. Ya bir de şu var Murat, ben şuna bakıyorum. Ya Vita en çok bizi heyecanlandırmış. Vita ya. Kimseyi heyecanlandırmıyor. Evet. Ya buna bak. İnsanlar deli gibi Vita konuşmuyor. PSP çıktığında böyle değildi. Vita'yı en çok biz konuştuk.
Evet ama en çok sen konuştun. Sen alacağını söyledin. Sen de aldın.
Ne yapayım ya. İndirim yapsınlar alırım. Param kalmaz. Çok geç geldiler. Parayı başka yere harcadık.
Bu arada Steam'in kullanıcıları biraz Avast yüzünden zora düştü. Avast Steam'i zararlı yazılıma listesine koyunca. Hayır bir de dosyaları falan da silmiş tabii. Sistemden de atmış yani Steam dosyalarını.
Karantinaya atmıştır.
Evet karantinaya atmış. Bayağı bir baş aratmış bu arada.
Aman bu Avast'ın falan bitmiyor bu şey. Bu ilk değil ya. Avast'ın ismini ben daha önce de benzer şeylerde duydum.
Bu Double Fine firması ne abi?
Double Fine, Full Throttle var ya, Full Throttle'ın müdürü diyeyim. Tim Schafer diye bir adam var. Bu Maniac Mansion, Day of Tentacle'da falan da bulunan bir adam. O adamın firması. Brutal Legend diye bir oyun yaptılar hatırlarsan.
Evet.
İşte bu adamın böyle deli dolu bir firması var. Yani bağımsız kalmaya çalışan işte böyle küçük ama vurucu projeler yapan falan bir firması var. Adamlar diyorlar ki biz yine adventure oyunu yapacağız kardeşim. Maniac Mansion gibi point and click adventure yapacağız. Ama hiçbir yapımcı bize bu konuda para mara vermiyor, kabul etmiyor. İnsanlar bize destek olsun dediler. 400 bin dolarlık hedef koydular internette Kickstarter diye bir yerden. İşte bütçe bağış almaya başladılar. 4 saatte mi ne 1 milyon dolar oldu para. Biraz önce biz kayıda girmeden önce baktığımda 1.2 milyon dolar olmuştu topladıkları para. İnsanlar gönüllü olarak para yatırıyor projeye. Sadece bu adamlar adventure oyunu yapsın.
Peki.
Diye. Oyunun adım adı hiçbir şey belli değil.
Oyun bedava mı olacak?
Paralı olacak. Ama tabii belki bu insanlara şey yapılır.
Belki.
Bu insan, bağış yapanlara belli bir şeyin üzerinde bağış yapanlara bedava verilir belki. Ya da şu var şey. Zaten bu firma artık işte Live Arcade'de falan oyun çıkartıyor. Yani 10 dolarlık falan oyunlar yapıyor. Belki de öyle bir şey olacaktır. Çok ilginç ama inanılmaz evet. Bir ilgi gördüler. Hedefinin şu an için 3 katı para topladılar. O parayı da şey yapacağız diyorlar. Hani daha iyi seslendirme, daha işte çok platform desteği bilmem ne. Yani şeye yatıracağız, oyuna yatıracağız diyorlar o parayı.
Tabii.
Fazlasını. Hadi bakalım çok heyecanlandı. Eski oyunları sevenler çok heyecanlandı.
Evet.
Esprili falan Monkey Island türü bir oyun gelebilir.
İnşallah. Abi Microsoft Flight ile ilgili senin bir haberin var. Evet 29 Şubat'ta.
Şimdi Microsoft Flight Simulator'ın biliyorsun yıllarca satışını yaptı. Hı-hı. Kendilerinin geliştirdiği bir şey değil. Onlar da aldıkları bir yazılım ama Microsoft olarak yıllarca sürdüler. 2010'la birlikte öldürdüler. Şimdi işte geçen senelerde Flight diye bir oyun duyurmuşlardı. Kimse nedir anlamadı. Bu ne? Bir animasyonu vardı. Denizin üzerinde uçan bir uçak vardı sadece. Anlamadık. İşte Microsoft Flight ortaya çıktı. Yeni bir simülasyon diyeceğim. Pek ağzıma şey olmuyor. Ağzım simülasyon demeye gitmiyor. Daha çok arcade bir şey belli ki. Uçaklar ilk bakışta gösterilen uçaklar hep tek kişilik falan hani tek pervaneli uçaklar. Öyle Boeing 747 falan türü şeyler yok. Helikopter yok. 29 Şubat'ta çıkıyor. Çok ilginç. Free to play.
Evet.
Yani isteyen 29 Şubat'ta indirebilecek. Fakat free to play lafını görünce benim hemen zaten azalan saçlarımın bir kısmı daha döküldü. Şimdi free to play yani peki free to play şey Metin 2, Knight Online falan yani free to play budur abi. Şimdi tabii free to play uçuş simülasyonu ya tabii ki bir şekilde tabii free to play'lerin hiçbiri freemiliği değildir biliyorsun. Çatır çatır para harcaman evet. Gerekir oyunun değerine gireceksen. Burada da şeyi merak ediyorum. Microsoft işte hani ne bileyim işte Texas haritası bedava. Diğer haritalar parayla mı yapacak? Uçaklarda da işte tırt iki tane uçağı bedava verip baba uçaklar parayla mı diyecek? Ya da mesela bir arkadaş şey düşündü. Abi benzini parayla satmasınlar. Sanal benzin. Bir ara Zynga Farmville'de satıyordu. Uçağa diyor ki Microsoft uçaklar benden. Hani 500 litre benzini ben veririm, 50 litre benzini ben veririm her hafta, üstünü sen koyacaksın, depoyu sen fulleyeceksin falan der mi? Bir şekilde bir para kazanacak Microsoft bedavaya, hayrına niye versin ucuz simülasyonunu? Bakalım, 29 Şubat'ta oynayacağız.
Grafikleri fena gözükmüyor mu?
Videoları falan güzel. Ama biz hep şeydeyiz, yani bunun altında bir şey var, ne? Sistem gereksinimleri düşük. DirectX 9 ekran kartı. Hmm. 2 GHz işlemci. Düşük. Bakalım ne çıkacak Murat altından. Microsoft Flight.
Valla bu aralar bir de erteleme haberi verelim.
Bugün geldi.
Diablo.
Yine mi ertelendi?
Evet. Diablo 3 ertelendi. Nisan-Haziran ayları arasında çıkabilir deniyor.
Yani ikinci kuartır. Nisan-Mayıs-Haziran.
Evet.
Hmm, Haziran diyelim biz ona.
Valla diyelim de çıkar mı belli değil yani.
Bir daha gecikmez herhalde ya. Millet isyan edecek.
Ediyorlar zaten.
Hmm.
2012'de yeni bir Call of Duty de geliyormuş ki bu sürpriz değil zaten. Her şeyler bir sene çıkartacak.
Call of Duty 8, 9, 10. Çıkartacak Murat. Adam kazandığı paranın şey yok, ölçüsü yok. Activision'ın açıkladığı karı gördün mü? 1 milyar dolar.
1 milyar dolar.
Activision'ın 2011 karı. Şey değil, ciro değil, kar. 1 milyar dolar ya.
Evet.
Geçen sene 480 milyonmuş. Yani 2 kattan fazla bir senede. Nedeni Modern Warfare 3 başta. Şu Modern Warfare şey, Call of Duty Elite denen şey. Abonman servisi. 1 milyar dolar Murat, yani başka kapatalım gidelim şu anda yayını.
7 milyon kayıtlı kullanıcısı varmış.
Acayip. Ve ne eleştiriler geldi ilk duyurulduğunda. Paralı bilmem ne. Millet veriyor parayı.
Veriyorlar valla. Şey, hani Nintendo'nun Wii U ismini değiştirme ihtimali varmış abi. Onu biz atlamışız.
Evet, şey, geçen hafta duyurulmuş da atlamışız. Ya şimdi Wii U hiçbir heyecan yaratmadı. Aynı Vita gibi. Ama bu daha da az. Hiçbir heyecan yaratmadı. Kimse de ne halt olduğunu anlamadı ya. İsmini değiştirip şanslarını bir daha denemek istiyorlarmış. Bir de tabii şeyle, V ile de karışıyor.
Evet.
O yüzden yeni bir isimle bir daha şanslarını denemeyi düşünüyormuş Nintendo. Nintendo gidiyor. Habere de zarar açıklıyor. Wii U kurtarmayacak firmayı. Zaten çok geç yıl sonunda. Evet. Yani bu sene de Nintendo'nun zarar yazacağı kesin. Çünkü yıl sonunda çıkacak. Ve too little too late diyorlar ya. Çok az çok geç. Tam olarak o.
Evet. Haftanın Steam fırsatına bakıyorum da ben de bir anda. Stronghold 3 abi. %50 indirim var.
İyi bir oyun mudur? Ben hiç oynamadım.
Stronghold serisi kendi çapında bir efsanedir zaten. Bu da 3. oyunuydu ve yeni bir oyunda sayılır.
25 dolar.
49'dan 25'e iniyor. Ki yeni oyun olduğu için iyi bir indirim.
Tamam.
Ama işte biraz şeydir bu oyun. Türü seven oyunu olduğu için hani çok fazla 49 dolarda direnememiş bu fazla hızlı bir düşüş.
Pazartesi eski öğlen saatlerine kadar bu şey sürer.
Evet. Bu arada Shank 2 çıktı.
Shank 2. 10 dolar.
10 dolar. Bakacağız buna da.
Tamam.
Ben geçen hafta hani programda şeyi söylemiştik. Mortal Kombat Arcade Collection çıktı diye. Ben onu aldım programdan sonra. 10 dolara. Çok güzel olmuş.
Tamam.
Yani şey yapmışlar. Üçünü tek bir paket yeni bir arayüzle geliyor.
Basit bir emülasyon değil yani.
Değil. Evet, gayet güzel de çalışıyor. Şeyi hissediyorsun ama ya, çok güzel bir şey. Böyle baştan sona doğru gittiğin için gelişmeyi görüyorsun falan. Seslerdeki, grafiklerdeki.
Güzel.
Bence herkesin koleksiyonunda olması gereken bir oyun.
Mortal Kombat.
Evet.
Rage 15 dolar.
Rage.
Ona da bile yani, veren yok galiba.
Evet.
15'i bile veren yok.
Abi bu haftalık bu kadar.
Tamam. Uzun oldu bayağı ama çok doluydu günler.
Evet.
Lafı çok dağıtmadık biz.
Haftanın anketi sonucunu söyleyeceğim birazdan. Ama ona geçmeden önce şeyleri söyleyeyim. Hep soru geliyor ya. Yani Tekno Seyir'i YouTube'a yükleyin, şuraya yükleyin, buraya yükleyin. İşte ses dosyalarını da download edelim falan filan.
Şimdi
zaten yapılıyor.
Şimdi YouTube'da varız. Tekno Seyir diye aratın.
Evet. Vimeo'da da varız ama
uzun videolar videoda. Vimeo'da.
Yani mobilden bağlanan herkes bunları izliyor zaten.
Evet. MP3'ü download etmek istiyorum diyen çok fazla.
Evet.
O nasıl Murat?
Abi zaten iTunes'tan otomatik.
iTunes'tan, ama şimdi iTunes kullanmak istemiyorsa adam.
Şöyle, kodunda zaten var MP3 dosyasının kodu. Hı. Ama öyle hani pratik tıkla indir diye bir şey yapmamıştık. RSS bağlantısından falan alınıyor.
Şeyde var işte, şu bizim sitedeki ikona tıklayınca şey çıkıyor.
Oradan çıkıyor.
Ara kutusunun altındaki en sağ ikon, ona tıklayınca çekebilirler oradan.
Evet. Hani ama onlar herhalde şey arıyorlar. Hani şuraya tıklayayım indireyim gibi kolay bir şey arıyor. Öyle bir şeyimiz yok da.
Hedef o değil çünkü.
Evet.
Hedef o değil. Bunun dışında şey çok fazla, hani bunu hep söylememiz gerekiyor. Bu haftalık gündem toplantısı niye video değil?
Evet.
Şimdi arkadaşlar, burada çok görülecek bir şey yok. İki tane adam, üç tane adam konuşuyor mikrofon başında. Siz şey istiyorsunuz. Hani mesela ne bileyim, biz Nintendo Wii U'yu konuşurken Wii U'nun görüntüleri girsin falan istiyorsunuz. Ki doğrusu bu olur ama arkadaşlar, 1,5 saatlik bir sohbet. Yani o bir haftalık bir şey.
Evet.
Operasyon. Yani onun videosu hakikaten ancak bir hafta sonra yayına girer.
Evet.
Çünkü 1,5 saatlik bir yapım. Hı hı. Üzerine bir sürü görüntü girecek. Şey girecek. Sabit ve hareketli görüntü girecek. Yani 3-4 güne yetişmez.
Yetişmez.
Yapımı. Gigabaytlar tutar.
Evet.
Ayrı. En azından 300 megabayt tutar mı dosyası Murat? Video dosyası. Yayınladığımızda biz. Kesin.
Çok rahat geçer.
Çok rahatlıkla geçer,
evet,
değil mi?
Çok rahat geçer.
Hem sizin kotanıza yazık, hem bizim trafiğimiz ölür, hem de yetişmez yani. Biz bir dahaki haftaya kalır. Evet. Bir hafta içerik, bir hafta gecikmeli gitmeye başlar.
Biz bunu çekiyoruz birkaç
tabii,
saat sonra.
Tabii, tabii. Ha şey olsa, ne bileyim, gündemi çok kısa tutmamız lazım bunun olabilmesi için. Ya da ha dev gibi 5 kişilik video prodüksiyon ekibi olur arkada.
Evet.
Onlar yaparlar ama hani o da ancak holding gücü gerektirir. Evet. Büyük firma gücü gerektirir. Şu an için bu uzun sohbetler ancak sesli arkadaşlar. Kusura bakmayın.
Evet. Abi donanımlarınızı, bilgisayar donanımlarınızı nereden alıyorsunuz diye bir anket yapmıştım ben. %50'si büyük alışveriş merkezlerinden, Vatan, MediaMarkt tarzı.
Tamam. Zincir mağazalar.
Evet, zincir mağazalar. İnternetten alan %38.
Tamam.
Yaşadığım yere yakın bilgisayarcıdan, bize hani yazıcı oldu falan filan, %8. Yurt dışından %2, ikinci elcilerden %2. Yani şöyle baktığın zaman internet ve şey çat diye ortadan ikiye bölünmüş gibi, evet, bir rakam çıkıyor.
Oturmuş artık.
Evet. Ben açıkçası interneti o kadar yüksek beklemiyordum, onu söyleyeyim. Ama demek ki bizim tekno seyirciler internetten alışveriş yapıyor. Şimdi bana kessen internetten laptop almam, bilgisayar almam, monitör almam, harddisk almam. Hmm. Mümkün değil yani bunları.
Ben aldım hepsini ya.
Kargo riski olan hiçbir şey almam abi.
Ben televizyon bile aldım.
İyi, şanslısın.
Ama şöyle, genelde orijinal kutusu oldu mu geliyor. Notebook'ta da şu var. Benim için notebook'un göreceği hasar çok büyük bir risk değil. Ama şu var tabii, hiç görmeden var almam. Yani şöyle, o da çok sorun değil Murat da. Şu var, hani önce gidip bir şekilde bir kendime bir laptop alıyorsam görmem lazım. Klavyesi nasıl, hayır, ekranı yani, nasıl.
Şey.
Yani onu göreyim, ondan sonra ben sipariş ederim internetten.
Ben kargoya güvenmiyorum. Çünkü bunu kaldırıp atıyor adam.
Atıyor. Evet.
Yani senin her diskinde bad sektör olsun, sen onu 6 ay sonra belki fark edeceksin.
SSD ile alacağım artık ya, canım. Ultra bukal.
Bu yüzden bu kadar abi bu hafta.
Evet. 1,5 saate yakın oldu.
Evet.
Normal.
Bir şey diyor musun?
Valla devam ediyoruz. Karar yağmura rağmen devam ediyoruz. Umarım dinleyenler de memnun kalır.
Evet abi.
Bir Revolt videosunda abi videoyu suratımıza kapattığın eleştirileri var ama.
Abi bizim kapanışlarımız biraz hızlı oluyor.
Ya bizde evet. Birazcık tabii şeyin etkisi var. Hani aman kamera kesecek, kapatabilelim etkisi var. Bir de ne bileyim, bir türlü onu oturtamadık ya. Artık o da bizim şeyimiz oldu. Alameti farika derler. Bizim sembolümüz oldu. Kusura bakmasınlar, niyetimiz kötü değil.
Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.